sizi Allah'ın yarattığının, bu dünyada geçici bir süre yaşadığınızın ve bir gün ölüp ona döneceğinizin farkında mısınız? Yaşamanızın bu en önemli gerçeğinin farkına varmak için yapacağınız tek şey vardır. Düşünmek. Gerçeği düşündünüz mü? Hayalinizde iki insan canlandırın. Bu insanların her ikisine de dünya hayatında Allah'ın rızasını kazanabilecekleri kadar bir süre tanınmış, doğrudan ve yanlıştan yana her şey anlatılmış olsun. Bu kişiler hayatlarının sonuna kadar dinin gereklerini yerine getirip görünüşte Müslümanca bir hayat sürsünler. İkisi de her konuda başarılı, iyi bir işe ve aileye sahip, sevilen ve sayılan birer insan haline gelsinler. Bu iki kişinin yaşantılarına şahit olan insanlara hangisinin hayatta daha başarılı olduğunu soralım. Bu durumda en çalışkan ve en atak olanı ya da en çok çaba harcayanı gibi yanıtlar alabilirsiniz. Ancak dikkat edilirse başarılı kelimesini tanımlayan bu cevapların Kur'an'a göre değil de dünyevi kıstaslara göre verilmiş olduğu anlaşılacaktır. Kur'an'a göre ne çok çalışmak, ne çok yorulmak, ne de insanlardan saygı ve sevgi görmek bir üstünlük nedeni değildir. İnsanları Allah katında üstün kılan özellik, imanları, Allah rızasını kazanmak için yaptıkları salih ameller ve bunları yaparken kalplerinde sakladıkları niyetleridir. Allah bu durumu bizlere Haç suresinin 37. ayetinde şöyle bir örnekle açıklamıştır. Onların etleri ve kanları kesin olarak Allah'a ulaşmaz. Ancak ona sizden takva ulaşır. İşte böyle onlara sizin için boyun eğdirmiştir. Onun size hidayet vermesine karşılık Allah'ı tekbir etmeniz için. Güzellikte bulunanlara müjde ver. Ayette belirtildiği gibi Allah adına bir hayvan kesen kişinin yaptığını Allah katında değerli kılan bu kişinin takvası yani Allah korkusudur. Bir insanın Allah'ın adını anarak kestiği hayvanların etlerinin ya da kanlarının eğer bu kişi bunu Allah rızası için yapmıyorsa Allah katında bir değeri yoktur. Önemli olan insanın bir salih amelde ya da bir ibadette bulunurken bunu salih bir niyetle yapması ve Allah'a karşı samimi olmasıdır. Dolayısıyla kişiye Allah katında değer kazandıran sadece yaptığı iyilikler, yerine getirdiği ibadetler, gösterdiği tavırlar, söylediği güzel sözler değildir. Tabii ki bunlar her Müslümanın hayatı boyunca yapması gereken salih davranışlardır ve her birinin hesap gününde güzel bir karşılığı olacağı umulmaktadır. Ancak asıl önemli olan kişinin tüm bunları yaparken Allah'a karşı ne kadar samimi olduğudur. Önemli olan yaptığı işlerin çokluğu değil, insanın ihlasla ve samimi bir kalple Allah'a yönelmesidir. İhlas, insanın yaptığı işleri hiçbir menfaat gözetmeksizin, başka hiçbir beklenti içine girmeksizin sadece Allah emrettiği için yapmasıdır. İhlas sahibi bir insan, yaptığı her işte, söylediği her sözde ya da ibadetinde gönülden Allah'a yönelir ve katıksız olarak onun rızasını hedefler. İşte bu da ona güçlü bir iman verir ve onu takva sahibi bir insan haline getirir. Nitekim Kur'an'da insanların Allah katındaki asıl üstünlük ölçülerinin de bu olduğu bizlere açıklanmıştır. Hucurat suresinin 13. ayeti şöyledir. Şüphesiz Allah katında sizin en üstün olanınız ırk ya da soyca değil takvaca en ileride olanınızdır. Şüphesiz Allah bilendir, haber alandır. Kur'an'ın pek çok ayetinde sadece Allah'ın rızası gözetilerek yapılan salih amelin önemine dikkat çekilmiştir. Ancak buna rağmen kimi insanlar bu konunun önemini göz ardı ederler. Bir işe başlarken, bir konuşma yaparken, bir yardımda ya da bir özveride bulunurken, kalplerindeki niyetlerinin halis olup olmadığını düşünmeye gerek duymazlar. Nasıl olsa ibadetlerimi yerine getiriyorum diyerek yaptıklarını yeterli görürler. Oysa Allah, Kur'an'da hayatlarının sonuna kadar çalışmış, çaba harcamış olup da yaptıkları boşa gitmiş insanların durumundan bahsetmektedir. Demek ki her insanın ahiret gününde böyle bir ihtimalle karşılaşması söz konusu olabilir. Allah, Gaşiye suresinin 2. ve 3. ayetlerindeki "O gün öyle yüzler vardır ki zillet içinde aşağılanmıştır, çalışmış, boşuna yorulmuştur" hükmüyle tüm insanları böyle önemli bir tehlikeye karşı uyarmıştır. Allah, Nisa suresinin 146. ayetinde "Ancak tevbe edenler, ıslah edenler, Allah'a sımsıkı sarılanlar ve dinlerini katıksız olarak Allah için halis kılanlar başka. İşte onlar müminlerle beraberdirler. Allah, müminlere büyük bir ecir verecektir" buyurmaktadır. Allah bu hükümle müminlere dini, Allah'a sımsıkı sarılan ve dinlerini katıksız olarak Allah için halis kılan kimseler olarak yaşamalarını emretmiştir. Bir kimsenin Allah'a sımsıkı sarılması, hayatını yalnızca Allah'ı razı etmeye adaması ve her ne olursa olsun Allah'a olan sadakatinden vazgeçmemesi ihlastır. Ayrıca Allah, Ali İmran suresinin 101. ayetinde, "Kim Allah'a sımsıkı tutunursa artık elbette o dosdoğru olan bir yola iletilmiştir" şeklinde buyurmaktadır. Dini katıksızca Allah'a halis kılmaksa, kişinin dini yaşarken başka hiçbir çıkar ya da menfaat gözetmeksizin sadece Allah'ın rızasını ve hoşnutluğunu hedeflemesidir. İnanan bir kişi, yaptığı işler ve ibadetlerle Allah'ın dışında bir başkasının sevgisini, hoşnutluğunu, takdirini, ilgi ve beğenisini elde etmeye çalışmaz. Eğer böyle bir arayışı olursa, bu da ayetlerdeki tanımların aksine, kişinin Allah'a tam bir samimiyet ve ihlasla yönelmemiş olduğunu gösterir. Aslında insanların ibadet ya da salih amellerini Allah rızası dışında başka amaçlarla yapması çevremizde sık sık rastladığımız bir durumdur. Örneğin bir fakire yardımda bulunurken bunu diğer insanlara gösteriş olsun diye yapan, namaz kılarken bir itibar kazanmayı ya da çıkar sağlamayı hedefleyen insanlar vardır. Kur'an'da bazı insanların namazlarını gösteriş için kıldıklarından, mallarını da yine gösteriş amaçlı infak ettiklerinden bahsedilir. Maun suresinin 1. ve 6. ayetleri şöyledir. "Dini yalanlayanı gördün mü? İşte yetimi itip kakan, yoksulu doyurmayı teşvik etmeyen odur. İşte şu namaz kılanların vay haline ki onlar namazlarında yanılgıdadırlar. Onlar gösteriş yapmaktadırlar." Bir insanın gösteriş içinde olması demek, o kişinin Allah'ın rızası dışında başka kişilerin rızasını araması demektir. Bir yardımda bulunurken, ibadet halindeyken ya da bir fedakarlık yaparken bunu diğer kişilere göstermeyi amaçlamak, iman edenlerin şiddetle kaçınmaları gereken bir ahlaktır. Çünkü dini katıksızca Allah'a halis kılarak iman eden bir insanın tek hedefi Allah'ı razı etmek olmalıdır. Kur'an'da, peygamberlerin de başka hiçbir karşılık ve menfaat gözetmeden sırf Allah rızası için ihlasla ibadet ettiklerine dikkat çekilmiştir. Hazreti Hud'un kavmine söylediği sözler Hud suresinin 51. ayetinde şöyle haber verilmektedir. "Ey kavmim, ben bunun karşılığında sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim beni yaratandan başkasına ait değildir. Akıl erdirmeyecek misiniz?" İman eden bir kişi Allah'tan başka hiç kimseyi razı etme peşinde olmaz. Çünkü o, kalplerin Allah'ın elinde olduğunu, Allah dilediği takdirde tüm insanların razı olacağını bilir. Üstelik insan, dünya hayatında ne kadar takdir, övgü ya da iltifat görürse görsün, bunlar sonsuz ahiret hayatında ona hiçbir şey kazandırmayacaktır. O gün her insan yapayalnız, yalın olarak ve tek başına Rabbimizin önünde hesaba çekilecek ve tüm yapıp ettikleri önüne getirilecektir. O gün asıl olarak kişinin imanı, takvası, samimiyeti ve teslimiyeti önemli olacaktır. Nitekim Peygamberimiz de, "Amellerinizi Allah için halis kılınız. Zira Allah Teala ancak kendisi için ihlasla yapılan ameli kabul eder." şeklindeki sözleriyle iman edenlere ihlasın önemini hatırlatmıştır. Allah, Rum Suresinin 31. ayetinde, "Gönülden katıksız bağlılar olarak ona yönelin ve ondan korkup sakının. Dosdoğru namazı kılın ve müşriklerden olmayın." buyurmaktadır. Allah'a gönülden bağlanmak, her ne olursa olsun ona olan iman ve bağlılıktan vazgeçmeyecek kadar Allah'ı çok sevmektir. Allah'a onun razı olmayacağı bir tavır göstermekten içi titreyerek korkacak ve bundan şiddetle kaçınacak kadar büyük bir saygıyla inanmaktır. Allah'a bu şekilde gönülden bağlanan bir insan ihlası da kazanmış demektir. Allah'a karşı böyle güçlü bir inanç ve bağlılığı olan kişi, gerek ibadetlerinde gerekse de Allah'ın rızasını gözeterek yaptığı diğer tüm işlerinde ihlas ve samimiyetle hareket eder. Müminler, ihlaslarının temelini oluşturan bu özellikleri dolayısıyla Kur'an'da Rablerine kalpleri tatmin bulmuş olarak bağlanan kimseler olarak tanımlanmış ve cennetle müjdelenmişlerdir. Kur'an'da elçiler, gönülden Allah'a yönelmiş, ihlas sahibi kullar olarak inananlara örnek gösterilmektedir. Sad suresi 45. ve 46. ayetlerde elçilerin bu özelliklerine şöyle dikkat çekilir. "Güç ve basire sahibi olan kullarımız İbrahim'i, İshak'ı ve Yakub'u da hatırla. Gerçekten biz onları katıksızca ahiretteki asıl yurdu düşünüp anan ihlas sahipleri kıldık." İhlas sahibi müminler Allah'a derin bir saygı göstererek iman ederler. Buysa Allah'ın yüceliğini ve gücünü kavramak ve bundan dolayı da ona karşı derin bir sevgi, içli bir saygı ve haşyet dolu bir korku duymaktır. Rabbimize böyle derin bir saygı ve korkuyla bağlanan kimseler, Allah'ın rızasını kazanmayı hiçbir dünyevi çıkar ya da menfaate değişmezler. Çünkü ihlas, dünya üzerindeki küçük büyük hiçbir menfaatin Allah'ın rızasını kazanmaktan ve onun emirlerini yerine getirmekten daha önemli olmadığını bilmektir. Nitekim Kur'an'da, "Onlar Allah'ın ayetlerine karşılık olarak az bir değeri satın almazlar" ayetiyle ihlas sahiplerinin bu özelliği vurgulanmıştır. İhlas sahibi insanlar, konu Allah'ın emir ve yasakları olduğunda, Kur'an ayetlerinin gereklerini yerine getirmede hiçbir şekilde taviz vermezler. Çünkü bu kişilerin kalplerindeki saygı dolu korku ve derin bağlılık, Allah'ın beğenmeyeceği bir tavrın gösterilmesini kesin olarak engeller. Aynı şekilde Allah'ın razı olacağını bildirdiği ahlakı eksiksiz olarak yaşama konusunda da çok isteklidirler. Büyük bir şevk ve azimle o ahlakı yaşarlar. Gerçek ihlas, Allah'a karşı tam bir teslimiyetle teslim olmayı gerektirir. Ancak bu teslimiyetin şartsız olması gerekir. Belirli şartlar söz konusu olduğunda Allah'tan razı olan, ancak şartlar değiştiğinde hemen isyankâr bir ahlaka bürünen insanların teslimiyetten söz etmeleri mümkün değildir. Örneğin, işleri son derece iyi giden ve tatminkar miktarlarda para kazanabilen bir kimseyi düşünelim. Bu kişi, kendisine bu şartları oluşturanın, rızkını verenin ve işlerinin rast gitmesini sağlayanın Allah olduğunu sık sık dile getiriyor olabilir. Ancak önemli olan, bu kişinin işleri ters gitmeye başladığı anda da o güne kadar Allah'a göstermiş olduğu bu teslimiyetli tavrını devam ettirmesidir. Bir anda bambaşka bir karakter gösterip aslında iyi bir insan olduğunu, başına gelenleri hak etmediğini, işlerinin neden bozulduğunu bir türlü anlayamadığını söylemesi bu kişideki eksiklikleri gösterir. Söz konusu kişi, her şeyi verenin de, alanın da Allah olduğunu, kaderin her an en mükemmel ve en hayırlı şekilde işlediğini unutmuştur. Allah katında makbul olansa, insanın iyi ya da kötü, lehte ya da aleyhte gibi görünen her türlü olayda tevekküllü bir tavır göstermesidir. Kişi, dıştan nasıl görünürse görünsün, tüm bunların hayır ve hikmetle yaratıldığını bilerek teslimiyetli davranmalıdır. Çünkü zorluklar ve sıkıntılar insanlar için bir denemedir. Bunlar, insanlardan hangilerinin ihlasta ve Allah'a olan teslimiyetlerinde kararlılık göstereceklerinin denenmesi için özel birer imtihan olarak yaratılmaktadır. Samimi iman etmiş olanlar, mutlak bir teslimiyetle Allah'a dayanıp güvenir, hiçbir zaman için başlarına gelenler dolayısıyla şüpheye kapılmazlar. Kalpleri Rabbimizden gelecek her türlü denemeden yana mutmain olmuştur. İmanları şartlı değildir. Aksine, başlarına gelebilecek her türlü zorluğa karşı dayanıklıdırlar. Köklü, sağlam ve sarsılmaz bir imanın sahibidirler. Allah'a karşılıksız olarak teslimiyet gösterirler. İnsanların büyük çoğunluğu kendilerini yaratan, dünya hayatının nimetlerini emirlerine veren Allah'ı hayatları boyunca hiç düşünmezler. Hayatlarındaki her şeyin yolunda gidiyor olmasından dolayı Allah'ın rahmetine muhtaç olan aciz varlıklar olduklarını tamamen unuturlar. Oysa onları nimet içinde yaşatan ve onlar adına her şeyin yolunda gitmesini sağlayan tek güç Allah'tır. Bu kimselerin böylesine bir gaflet içinde olmalarının nedeni ise tümüyle Allah'a karşı nankör ve büyüklenen bir tavır içinde olmalarından kaynaklanmaktadır. Yoksa bu kişiler de gerçeği çok iyi bilmektedirler. Bunun en açık delili de bu kimselerin herhangi bir zorluk ya da sıkıntıyla karşılaşıp çaresiz kaldıkları anda hemen Allah'a yönelip ondan yardım istemeleridir. Daha önce Allah'ı inkarda direnen bu kimseler bir anda Allah'a gönülden ve katıksız bağlılar olarak dua etmeye başlarlar. Bu insanlar o güne kadar Allah'ın gücünü bilmemelerinden, Allah'a kulluk etmekle yükümlü olduklarını anlamamalarından dolayı değil, bilerek inkar etmelerinden dolayı yüz çevirmektedirler. Nitekim Allah, üzerlerindeki zorlukları kaldırdığı anda da öncesinde Allah'tan samimiyet ve ihlasla yardım istediklerini unutarak hemen inkarlarına geri dönmektedirler. Yani zorlukla karşılaşınca ihlaslı davranıp zorluk kalkınca da samimiyetsizlik yapmaktadırlar. Yunus suresinin 22. ve 23. ayetlerinde bu kimselerin tavırlarına şöyle bir örnek verilmiştir. Karada ve denizde sizi gezdiren O'dur. Öyle ki siz gemide bulunduğunuz zaman onlar da güzel bir rüzgarla onu yüzdürürlerken ve bununla sevinmektelerken ona çılgınca bir rüzgar gelip çatar ve her yandan dalgalar onları kuşatıverir. Onlar artık gerçekten kuşatıldıklarını sanmışlarken dinde ona gönülden katıksız bağlılar olarak Allah'a dua etmeye başlarlar. Andolsun eğer bundan bizi kurtaracak olursan muhakkak sana şükredenlerden olacağız. Ama Allah onları kurtarınca hemen haksız yere yeryüzünde taşkınlığa koyulurlar. Ey insanlar! Sizin taşkınlığınız ancak kendi aleyhinizedir. Dünya hayatının geçici metaıdır. Sonra dönüşünüz bizedir, biz de yaptıklarınızı size haber vereceğiz. Görüldüğü gibi istediklerinde ihlaslı bir tavır gösterebilen bu insanlar, Allah kendilerine yardım ettiği takdirde kesin olarak şükredenlerden olacaklarını söylerler. Allah'ın yardımı gelince de hemen ondan yüz çevirirler. Ancak Allah, yaptıkları bu taşkınlığın onların aleyhlerine olacağını bildirerek bu kimseleri azapla uyarmıştır. Samimi bir kalple Allah'a yönelen ihlas sahiplerinde ise zorluk ve rahatlık anları arasında böyle bir farklılık oluşmaz. Onlar, Allah'ın mutlak gücünü bilmelerinden dolayı her an içleri titreyerek ondan korkup sakınırlar. Bu nedenle de hayatlarının her anında ihlaslı davranıp Allah'a gönülden katıksız bağlılar olarak kulluk ederler. Elbette sadece zarara uğradığı zaman ihlaslı davranan kimselerle tüm hayatlarını ihlasla dini yaşayarak geçiren kimseler bir değildir. Bu kimselerin Allah katında alacakları karşılığın aynı olmayacağı da Kur'an'da bildirilmiştir. Allah müminleri cennetle müjdelemekte, inkar edenleri ise ateşle azaplandıracağını haber vermektedir. Gelin siz de Allah'ın vaadinin hak olduğunu sakın unutmayın ve cennetle müjdelenen insanlardan olmak için her davranışınızda Allah'a yönelip dönün. Kur'an'da gerçek anlamda iman etmedikleri halde Müslüman olduklarını söyleyen insanların varlığına dikkat çekilmiştir. Allah, Bakara suresinin 8. ve 9. ayetlerinde şöyle buyurmaktadır. İnsanlardan öyleleri vardır ki, biz Allah'a ve ahiret gününe iman ettik derler. Oysa inanmış değillerdir. Sözde Allah'ı ve iman edenleri aldatırlar. Oysa onlar yalnızca kendilerini aldatıyorlar ve şuurunda değiller. Bunlar, iman edenlerle birlikte olan, onlarla birlikte ibadette bulunan, onların sohbetlerine katılan, ancak gerçekte kalplerinde inkar olan kimselerdir. Bu kimseleri kesin bir bilgiyle Allah'a iman edenlerden ayıran en önemli özelliklerden biri ise, onların Allah'a kul olmakta ve ona ibadet etmekte çekimser kalmalarıdır. Müminlerse Allah'a gönülden iman eden, katıksızca ona yönelen, büyük bir aşk ve şevkle Allah'a ibadet eden ihlas sahibi kullardır. İhlas ve samimiyetin göstergelerinden biri de Allah'a kullukta ve ibadet etmekte asla çekimser kalmamaktır. Nitekim iman edenler her şart ve durumda ibadet şevklerini korurlar. Bu, mallarından ya da canlarından fedakarlıkta bulunmalarını, hatta tamamıyla feragat etmelerini, zorluk ve sıkıntılara göğüs germelerini gerektirse de şevklerini asla kaybetmezler. Kur'an'da müminlerin bu halisane çabalarını ifade eden güzel ahlaklarına pek çok örnek verilmiştir. Örneğin, savaşa katılabilmek için peygamberden defalarca savaşabilecekleri bir binek talep eden, ancak binek bulamadıkları için savaşa katılamayanlardan bahsedilmiştir. Ya da infak edecek bir şey bulamadıkları için geri dönen insanların durumu anlatılmıştır. Bu kimseler savaşa katıldıklarında ölüm, yaralanma, sakat kalma gibi ciddi kayıplarla karşılaşabileceklerini çok iyi bilmektedirler. Buna rağmen Allah'a olan samimi imanlarından ve güçlü ihlaslarından dolayı bu duruma seve seve talip olmaktadırlar. Kur'an'da aynı şartlar altındayken Allah'a kul olmakta ve ona ibadet etmekte çekimser kalan insanların örnekleri de verilmiştir. Böylece müminlerle bu kişiler arasındaki farkın görülmesi de sağlanmıştır. Dilleriyle iman ettiklerini ve peygambere de itaat ettiklerini söyleyen bu kimseler mal ve imkan bakımından son derece güçlüdür. Ancak ihlas sahiplerinin tam aksine savaşa katılmamak için peygamberden izin istemektedirler. Müslümanların çok büyük zorluklar içinde oldukları bir dönemde savaştan kaçan bu kişiler aslında Allah'a karşı çok çirkin bir cesaret göstermektedirler. Unutulmamalıdır ki Rabbimiz Müslümanların yardıma ve desteğe ihtiyacı olduğu bir dönemde Allah'ın rızasını kazanabilecekleri bir işe katılmayan bu kişilerden haberdardır. Ve ayetlerinde dünya hayatına ait menfaatlerini korumayı yeğleyen bu insanların kalplerini mühürlediğini bildirmiştir. İhlas sahibi bir müminin en önemli özelliklerinden biri, Allah'ın beğendiği ahlaka ulaşmayı amaç edinmesidir. Bunun için Kur'an dışı olan her türlü tavır ve ahlak özelliğinden arınmayı içten arzu eder ve bunu aşmak için samimiyetle çaba harcar. Zira insan hata yapmaya açık bir varlıktır. Ancak Allah, ayetlerinde insanın nefsine hem sınır tanımaz günah ve kötülüğü hem de tüm bunlardan sakınmanın yollarını ilham ettiğini bildirmiştir. Nitekim insan, ancak Allah'a ve ahirete kesin bir bilgiyle inandığı takdirde nefsinde kalan kötülüklerden kurtulmaya çalışır. Aksinde ise bu kötülükleri saklamayı ve insanlardan titizlikle korumayı tercih eder. Bundan da kimsenin haberdar olmayacağını zanneder. Oysa Allah, insanın içini de dışını da en iyi bilendir. Allah, gizlinin gizlisini bilir. Ahirette insanın tüm yapıp ettiklerini ortaya çıkaracaktır. Kur'an'da Allah katında asıl makbul tutulan ve sevap bakımından da hayırlı olanın sürekli olan salih davranışlar olduğu bildirilmiştir. Bu, aynı zamanda kişinin ihlasının ve samimiyetinin de önemli bir göstergesidir. Kim insanlar Allah korkularından dolayı değil, insanların gözünde dünyevi anlamda bir itibar ya da takdir kazanabilmek için iyilik yapabilmektedirler. Söz gelimi bir kimse depremden dolayı evsiz ve ihtiyaç içinde kalan kimselere evindeki eşyalarından ya da kıyafetlerinden gönderebilir. Komşularına karşı yardımsever, nezaketli ve sevecen bir ahlak gösterebilir. İş yerindeki çalışanlarına karşı son derece ilgili, şefkatli ve anlayışlı bir yapı sergileyebilir. Yaşlılara, büyüklerine karşı saygılı ve hoşgörülü olabilir. Gerektiğinde yardım kuruluşlarının etkinliklerine katılıp özverili tavırlar sergileyebilir. Bu yapılanlar tabii ki güzel davranışlardır. Ancak asıl önemli olan bu gibi güzel ahlak özelliklerinde süreklilik göstermek ve sabırlı davranmaktır. İhlas sahibi bir Müslümanın yapması gereken şey ise ihtiyaç içinde olan insanların yardımlarına koşmada kararlı olmak ve bu yaptıklarında insanların rızasını gözetmemektir. Sadece Allah'ın rızasını kazanmak için gösterilen bu ciddi çaba, kişinin samimiyetinin de bir kanıtıdır. Tüm bunların Allah korkusundan, Kur'an'ın getirdiği güzel ahlaktan kaynaklandığını ve ihlaslı olduğunu söyleyebilmek için kişinin bu çabasını hayatının her anına yayması gerekir. Zira Kur'an'da sabah akşam yani gün boyunca ve kesintisiz olarak Allah'ın rızasını aramanın önemine dikkat çekilmiştir. Eğer bir insan Allah'ın ve ahiretin varlığına samimiyetle inanıyorsa zaten aksini yapabilmesi kesinlikle mümkün değildir. Ahirette, dünyada yaşadığı her anın hesabını vereceğini ve ancak Allah'ın rızasına uygun bir yaşam sürdüğü takdirde sonsuz cennet hayatına layık olabileceğini bilir. Bu nedenle de yaptığı her hareket, söylediği her söz ve her tavırla Allah'ın rızasını kazanabilmek için hayırlarda yarışır. Sürekli olarak daha fazla ne yapabilirim, ahlakımı güzelleştirmek için hangi tavırlarımı düzeltmem gerekir diye düşünerek ciddi bir çaba harcar. Nitekim Kur'an'da da kesintisiz bir ciddi çaba içinde olan böyle kimselerin tavırlarının şükre şayan olduğu bildirilmiştir. İsra suresi 18. ve 19. ayetlerinde şöyle haber verilir. Kim çarçabuk olanı isterse, orada istediğimiz kimseye dilediğimizi çabuklaştırırız. Sonra ona cehennemi yurt kılarız. Ona kınanmış ve kovulmuş olarak gider. Kim de ahireti ister ve bir mümin olarak ciddi bir çaba göstererek ona çalışırsa, işte böylelerinin çabası şükre şayandır. Allah, Kur'an'ın pek çok ayetinde Kur'an ahlakının iman eden bir insanın tüm hayatına hakim olması gerektiğine dikkat çekmiştir. İnsan sabah uyandığı andan gece tekrar uykuya daldığı ana kadar yaptığı her işte Müslümanca yaşamak, Müslümanca konuşmak ve Müslümanca düşünmekle yükümlüdür. Her an ihlası ayakta tutmalı, her an Allah'a karşı samimi ve dürüst olmaya niyet etmeli ve bu konuda iradesini ve vicdanını son noktasına kadar kullanmalıdır. Allah'ın razı olacağı davranışlar da Kur'an ayetlerinde çok açık ve detaylı bir biçimde belirtilmiştir. Ticaret yaparken dürüst ve adil olmak, haksız menfaat elde etmeye çalışmamak, tartıda ölçüde hile yapmamak gibi daha pek çok detay Kur'an'da açıklanmıştır. Kişinin Allah'tan korkarak ve ayetleri göz önünde bulundurarak hareket etmesi, yaptığı ticareti Allah'ın rızasına uygun ve ihlasla yaptığını gösterir. Aynı şekilde sohbet eden bir kimsenin boş söze dalmaması, Kur'an'a muhalif bir konuşmaya seyirci kalmaması, faydalı konuşmalar yapması da Kur'an ahlakının gereğidir. Bu nedenle insan, dinin sadece bazı ibadetlerden ibaret olduğu, ihlasında ancak bu ibadetler yerine getirilirken yaşanabileceği gibi yanlış bir düşünceye kapılmamalıdır. Dünya hayatının bir gereği olarak her insan pek çok farklı işle meşgul olmak durumundadır. Önemli olan kişinin kalpte her an Allah'la birlikte olması, her yaptığı işte Allah'ın rızasını araması, Kur'an ahlakından ödün vermemesi ve ihlası gözetmesidir. İşte böyle bir insan, ihlas ve samimiyetinde kararlılık gösteriyor demektir. Kişi, ancak bu takdirde Allah'ın her amelini salih amel kabul etmesini ve kendini dünyada da ahirette de güzel bir karşılıkla mükafatlandırmasını umabilir. Kur'an'da İhlas 4. Bölüm. Şeytan, kıyamete kadar insanları Allah'ın yolundan saptırmaya, onları kendi peşinden cehenneme sürüklemeye ant içmiş bir varlıktır. İnkar edenleri sarıp kuşatmış, onlara Allah'ı unutturmuş ve onlar üzerinde mutlak bir hakimiyet elde etmiştir. İnkar edenler artık bir anlamda şeytanın bizzat kendisi gibi diğer insanları da inkara, günaha ve kötülüklere çağıran varlıklar, yani şeytanın fırkası olmuşlardır. Allah bu kişilerin durumunu Mücadele Suresinin 19. ayetinde şöyle haber vermektedir. Şeytan onları sarıp kuşatmıştır. Böylelikle onlara Allah'ın zikrini unutturmuştur. İşte onlar şeytanın fırkasıdır. Dikkat edin, şüphesiz şeytanın fırkası hüsrana uğrayanların ta kendileridir. Şeytan, inkar edenleri doğrudan etki edebilmektedir. Ancak elbette ki Allah'a ihlasla inanan kimseler için durum çok farklıdır. İman edenler şeytanın varlığından ve amacından haberdardır. İşte bu nedenle de şeytanın asıl mücadele ettiği kimseler, yaşamlarını Allah'ın razı olacağı şekilde geçirme konusunda kararlı olan bu insanlardır. Tüm çabasına rağmen gerçekten iman eden kimselerin üzerinde şeytanın hiçbir etkisi olamaz. Örneğin şeytan, Allah rızası için çalışıp yorulmalarını engelleyemez. Dinin hükümlerini yerine getirmelerini, iyilik yapıp güzel ahlak göstermelerini, Allah'ı zikretmelerini engelleyemez. Bu gerçeği bilmek, şeytanı iman edenler üzerinde etkili olabilmek için daha da sinsice yöntemler aramaya iter. Allah'ın rızasını kazanmak amacıyla yaptıkları işleri doğrudan engelleyemediği için şeytan müminlerin niyetlerine kötülük katmaya çalışır. Onları Allah'ın rızasından başka hedeflere yöneltmeye ve bu şekilde ihlaslarını zedeleyerek katıksızca Allah'a yönelmelerini engellemeye gayret eder. Kur'an'da şeytanın bu konudaki kararlılığına kendi sözleriyle dikkat çekilmiştir. Nisa suresinin 119. ve 120. ayetlerinde şöyle bildirilir. Onları ne olursa olsun şaşırtıp saptıracağım, en olmadık kuruntulara düşüreceğim ve onlara kesin olarak davarların kulaklarını kesmelerini emredeceğim ve Allah'ın yarattıklarını değiştirmelerini emredeceğim. Kim Allah'ı bırakıp da şeytanı dost edinirse, kuşkusuz o apaçık bir hüsrana uğramıştır. Şeytan onlara vaatler ediyor, onları en olmadık kuruntulara düşürüyor. Oysa şeytan onlara bir aldanıştan başka bir şey vaat etmez. Şeytan, emellerini gerçekleştirebilmek için gerektiğinde kendisini dost edinmiş olan inkar eden kimselerden de yardım alır. onların ağzından kendi telkinlerini verir, planlarını onların sözlerinde dile getirir. Bu gibi sinsi taktikler kullanarak iman edenlere yanaşmış olur. Elbette ki şeytan tüm bunları yaparken iman edenleri Kur'an'a uymayın, Allah'ın rızasına uygun davranmayın ya da bana uyun gibi ifadelerle açıkça inkara davet etmez. Tam tersine hileyle, sahtekarlıkla ve yalancılıkla onları kandırmaya çalışır. Samimi davranmalarını engellemeye, iyiliklerden alıkoymaya uğraşır, çeşitli vesveseler verir. Şeytanın kandırma yöntemlerinden bir tanesi de, müminler katıksızca Allah'ın rızasını gözeterek bir işe giriştiklerinde, onları insanların rızasına yöneltmek için sinsice sözler fısıldamaktır. Örneğin, Allah'ın rızasını kazanmak için fedakarane bir tavır içinde olan bir insanın niyetine insanların rızasını katmaya çalışır. Bu çabasını ve yaptıklarını dile getirmesini, kendini yüceltmesini, ön plana çıkarmasını telkin eder. Oysa Allah rızası için yapması gereken bir işte kişinin kendiyle övünmesi ihlası kırabilecek bir davranıştır. Çünkü eğer bir özveride bulunuyorsa bunu Allah için yapıyordur ve bunu insanlara duyurması için hiçbir sebep yoktur. Allah zaten onu görmekte ve işitmektedir. Ama şeytan bunu daha masumane bir zemine oturtur. Kişiye ne kadar güzel ahlaklı olduğunu dile getirirsen sana daha çok güvenirler ve daha severler. Zaten bu da son derece meşru bir istek gibi bir mantık sunar. Elbette ki bu meşru bir istektir ama insanın bu sonucu Allah'tan isteyip bunu Allah'ın takdirine bırakması Kur'an ahlakına daha uygun bir tavırdır. Çünkü aksinde insanın gösteriş için ibadet yapma, yaptıklarıyla övünme gibi Kur'an'da makbul olmadığı bildirilen tavırların hükmüne girme ihtimali vardır. Ve tüm bunlar kişinin samimiyetini sadece Allah'ın rızası için ibadet yapmanın kazandırdığı ihlası zedeleyecek davranışlardır. Şeytan, müminlerin ihlasını kırma yönündeki kıyamete kadar sürecek olan bu çabasına Hazreti Adem'le başlamıştır. Hazreti Adem'e de aynı hileli taktiklerle yaklaşmış, ona da güzel olanı çirkin, çirkin olanı da güzel gibi göstermeye çalışmıştır. Kur'an'da bildirildiğine göre şeytan, Hazreti Adem ve eşinin Allah'ın yasağına uymamalarını sağlamış, böylece onların cennetten çıkarılmalarına neden olmuştur. Şeytan, elbette Hazreti Adem ve eşinin açıkça Allah'ın emirlerine karşı gelmelerini söylememiştir. Çünkü Allah'a iman eden kimselerin böyle bir emri yerine getirmeyecekleri açıktır. Bu nedenle onları ikna edebilecek başka mantıklar bulmuş ve yasaklanan ağaçtan yedikleri takdirde melek olup ebedi yaşama imkanını elde edeceklerini söylemiştir. Söylediği bu yalanları daha da ikna edici kılabilmek için Allah adına yemin etmekten de çekinmemiştir. İman edenler Araf suresinin 27. ayetinde şeytanın bu gibi sinsi tuzaklarına karşı şöyle uyarılmaktadırlar. Ey Ademoğulları! Şeytan, anne ve babanızın çirkin yerlerini kendilerine göstermek için elbiselerini sıyırtarak onları cennetten çıkardığı gibi sakın sizi de bir belaya uğratmasın. Çünkü o ve taraftarları kendilerini göremeyeceğiniz yerden sizleri görmektedir. Biz gerçekten şeytanları inanmayacakların dostları kıldık. Kendilerine Kur'an'ı rehber edinen insanlar, şeytandan gelebilecek boş kuruntulara ve hileli oyunlara karşı son derece hazırlıklı olurlar. Araf suresinde iman edenlere verilen öğüdü hep akıllarında tutarlar ve kendilerine fısıldayan sesin şeytandan olduğunu hemen anlarlar. Araf suresinin 200. ve 201. ayetlerinde şeytanın vesveselerine karşılık müminlerin nasıl davranmaları gerektiği şöyle bildirilmiştir. Eğer sana şeytandan yana bir kışkırtma gelirse hemen Allah'a sığın. Çünkü O işitendir, bilendir. Sakınanlara şeytandan bir vesvese eriştiğinde iyice düşünürler, sonra hemen bakarsın ki görüp bilmişlerdir. İşte müminler Allah'a sığındıkları anda olayları Kur'an gözüyle değerlendirip doğruyla yanlışı birbirinden ayırt edebilecek bir anlayış elde ederler. Şeytanın bu yöndeki çabaları da müminlerin güçlü imanları sayesinde tamamen sonuçsuz kalmış olur. Şeytanın etkisi ancak onu veli edinen ve Allah'a şirk koşan kimseler üzerindedir. İşte bu nedenledir ki ihlas sahibi, samimi müminlerin şeytanın hileli tuzaklarından yana hiçbir korku ve endişeleri yoktur. Çünkü onlar iman edenler üzerinde şeytanın hiçbir gücünün olmadığını bilir ve yalnızca Allah'tan korkarlar. Şeytandan korkanlarsa yine onu dost ve veli edinen inkârcılardır. Kur'an'da Allah, şeytanın peygamberler de dahil olmak üzere tüm insanlara kuşku ve vesvese vermeye çalışacağını bildirmiştir. Bunun kalbinde hastalık olanlarla gerçek ihlas sahiplerinin birbirlerinden ayırt edilebilmesi için yaratılan özel bir imtihan şekli olduğuna da dikkat çekilmiştir. İlim ve ihlas sahibi kimseler şeytanın bu vesveselerinden hiçbir şekilde etkilenmezler. Çünkü şeytanın bağımsız bir gücünün olmadığını, Allah'ın yarattığı ve tamamen Allah'ın kontrolünde bir varlık olduğunu bilirler. Zira şeytan, Allah'ın dilemesi dışında hiçbir insanı doğru yoldan saptıramaz, ihlasını zedeleyemez, kötü yola sevk edemez. Siz de şeytanı Kur'an'da Allah'ın haber verdiği özellikleriyle tanıyın ve onun vesveselerine ve engellemelerine karşı uyanık olun. İnananlar için Allah'ın razı olduğu kullardan olmak yaşamlarındaki en önemli amaçtır. Allah'ın rızasına ve sonsuz cennet nimetlerine kavuşmak isteyen bir mümin, ihlas sahibi olmalı, hayatının her anında Kur'an ayetlerini titizlikle uygulamalı, Kur'an ahlakına göre yaşamalıdır. İşte bunun için samimi bir kalple, katıksızca Allah'a yönelmeli, sadece Allah'ı razı etmek için çaba sarf etmelidir. İhlasını kırmak isteyen tüm olumsuz etkilere karşı da son derece dikkatli olmalıdır. Çünkü şeytan sürekli çaba sarf etmekte ve türlü yöntemlerle insanları doğru yoldan çevirmeye çalışmaktadır. İşte bu nedenle kişi alışkanlıkla ya da çevresinden görerek yaptığı pek çok hareketle ihlasını zedeleyebileceğini aklından çıkarmamalıdır. İhlas gözetilmeden yapılan hareketlerin katıksızca yapmak istediği amellere zarar verebileceğini unutmamalıdır. Bu nedenle de sürekli olarak niyetini kontrol etmeli, her söylediği sözü, yaptığı her ameli Allah'a has kılarak yapmalıdır. Böyle bir ahlaka sahip olmak zor değil, aksine çok kolaydır. Samimiyet, dürüstlük ve katıksızca Allah'a yönelmek, insanın hiç güç harcamadan kazanabileceği özelliklerdir. Üstelik her işte bir kolaylık kılan Rabbimiz, bizleri elçileriyle ve salih müminlerle desteklemiş, ihlası kazanmanın yollarını da ayetleriyle göstermiştir. Bu programda salih müminlerden İslam alimlerinin ihlas konusundaki düşüncelerine yer verilecektir. Bediüzzaman Said Nursi'nin eserleri, ihlası kazanma konusunda gayret içinde olan Müslümanlar için çok önemli birer rehber niteliğindedir. Bediüzzaman, ihlasın üzerinde önemli durmuş ve bu konuda iman edenlere çok önemli tavsiyelerde bulunmuştur. Örneğin bir sözünde ihlası şu şekilde tarif etmektedir. Ey ahiret kardeşlerim ve ey hizmeti Kur'aniye'de arkadaşlarım! Bilirsiniz ve biliniz. Bu dünyada özellikle ahiret hizmetlerinde en mühim bir esas, en büyük bir kuvvet, en makbul bir aracı, en önemli dayanak noktası, en kısa bir hakikat yolu, en makbul bir manevi dua, amaca ulaşmada en kerametli vasıta, en yüksek bir karakter, en safi bir kulluk, ihlastır. İnsanın yaptıklarıyla Allah katında değer kazanabilmesi için ihlası kesin olarak kazanması gerektiğine de Bediüzzaman şu sözleriyle dikkat çekmiştir. Madem ihlasta sözü edilen özellikler gibi çok nurlar var ve çok kuvvetler var, elbette herkesten ziyade bütün kuvvetimizle ihlası kazanmaya mecbur ve vazifeliyiz ve ihlasın sırrını kendimizde yerleştirmek için gayet derecede muhtacız. Yoksa hem şimdiye kadar kazandığımız hayırlı hizmetler kısmen ziyan olur, devam etmez, hem şiddetli sorumlu oluruz. Üstadın da önemli vurguladığı gibi ihlas, insanın kulluk vazifesini eksiksiz bir şekilde yerine getirebilmesi için sahip olması gereken en önemli özelliklerden biridir. Çünkü gerçek din ancak ihlasla, katıksızca Allah'a yönelmekle yaşanabilir. Bu Allah'ın Kur'an'da bildirdiği hükümlerdendir. Allah, Zümer suresinin 2. ve 3. ayetlerinde şöyle buyurmaktadır. Şüphesiz sana bu kitabı hakla indirdik. Öyleyse sen de dini yalnızca ona halis kılarak Allah'a ibadet et. Haberin olsun, katıksız olan din yalnızca Allah'ındır. Allah, Kur'an ayetleriyle insanın katıksız bir iman ve ihlası nasıl kazanabileceğini bildirmiştir. Ayrıca her insan, ihlası ve samimiyeti tek başına kavrayabilecek ve yaşayabilecek şekilde yaratılmıştır. Dolayısıyla ihlası kazanmak ve artırmak son derece kolaydır. İnsan hiçbir bilgiye sahip olmasa da sırf vicdanına başvurarak ihlası kazanabilir. Sırf samimi bir kalple Allah'a yönelmekle ihlası zedeleyen tüm tavırlardan arınabilir. Hangi tavrın ihlaslı, hangisinin ihlassız olduğunu anlayabilecek hale gelir. Bu nedenle de insan vicdanın nasıl rahmani bir rehber olduğunu bilmelidir. Hiçbir zaman için hangi tavrın ihlaslı olacağını bilmiyordum. Gösterdiğim davranışın ihlasımı zedeleyebileceğini tahmin edemedim gibi mantıklarla kendini kandırmamalıdır. Tüm bunların insanın vicdanını rahatlatmak için öne sürdüğü samimiyetten uzak düşünceler olduğunu aklından çıkarmamalıdır. Çünkü vicdanına uyan bir kimse için ihlası kazanmak ve bunu ahirete kadar muhafaza etmek son derece kolaydır. İnsanın ihlası gerçek manasıyla yaşayabilmesi için öncelikle ihlasın neden bu kadar önemli olduğunu kavraması ve bunu içten arzu etmesi gerekmektedir. Çünkü ihlasın önemini kavramamış olan insanlar güç ve kudreti dünyevi değerlerde arayabilmekte, toplum içinde yer edinebilmek için bunların peşinde koşabilmektedirler. Şan, şöhret, zenginlik, güzellik, akademik kariyer ya da itibar sahibi olmak bu düşünceye kapılan insanların ardı sıra sürüklendikleri özelliklerdir. Oysa bunların hiçbiri insana ne dünya hayatında ne de ahirette gerçek anlamda kalıcı bir güç ya da itibar kazandıramaz. İnananların hem dünya hayatında hem de ahiret hayatında güç ve kuvveti ancak ihlasla kazanabileceklerini unutmamaları çok önemlidir. Bu düsturu unutup maddi değerlerin peşine düşen bir insansa katıksızca Allah'ın rızasına yönelmiyor demektir. Buna şöyle bir örnek verebiliriz. Müslümanlara fayda getirecek bir konuda 4-5 kişi arasında bir iş bölümü yapıldığını varsayalım. Bu kişilerden birine yapılacak işin perde arkasında kalan pasif ve ses getirmeyecek ama bir o kadar da zor bir bölümünün verildiğini düşünelim. Diğer kişilere de daha ön planda insanların övgü ve beğenilerini doğrudan alabilecekleri daha aktif birer görev verilmiş olsun. Birinin kendine düşen görevi sırf arka planda kalacağı ve takdir toplama imkanı olmayacağı için reddettiğini düşünelim. İşte bu kişi görevini insanların beğenisini kazanabileceği, kendini ön plana çıkarıp övgü alabileceği diğer bir görevle değiştirmek isterse bu noktada ihlasını zedelemiş olur. Çünkü böyle bir durumda kişi hem o kadar emek harcayacağım hem de ortaya çıkan işte benim adım hiç geçmeyecek. Üstelik bir de diğerleri daha az çalışıp benden daha çok takdir toplamış olacaklar gibi ihlastan uzak bir düşünceye kapılmış demektir. Makbul olan tavırsa takdiri ve övgüyü sadece Allah'tan beklemek, yapılan işte katıksızca Allah'ın rızasını hedeflemektir. Eğer yapılacak iş bir fayda getirecekse bunu kimin yaptığı önemli değildir. Bir insan yaptığı iş kimse tarafından bilinmese ve insanlardan hiç takdir toplamasa da sadece Allah'ın rızasını kazanmayı arzulamalıdır. Fayda getirecek bir işe vesile olabilmek için bu işi şevkle üstlenmelidir. Çünkü ihlaslı olan tavır budur. Hayatının her anında ihlaslı davranan bir kimse hem dünya hayatında başarılı ve huzurlu olurken hem de ahirette güzel bir karşılığı umabilir. Çünkü bu kimse dünyevi imkanlarına, bulunduğu makama, sahip olduğu mal ya da mülküne, toplumdaki itibarına güvenmemektedir. Bu kimse önce Allah'a, sonra da imanına, aklına, vicdanına ve ihlasına güvenerek hareket eder. Allah da katıksızca kendine yönelene her zaman için yardım eder. Bu nedenle imanın ve ihlasın karşısında başka hiçbir gücün galip gelmesi mümkün değildir. Çünkü ihlasla kişi Allah'ın yardımını, desteğini ve gücünü kazanmış olur. Hac suresinin 40. ayetinde Allah müminlere şöyle müjde vermektedir. Allah kendi dinine yardım edenlere kesin olarak yardım eder. Şüphesiz Allah güçlü olandır, aziz olandır. İhlas, bir insanın yaptığı tüm işleri hiçbir çıkar beklentisine girmeksizin sadece Allah istediği için yapması demektir. İhlas, insana güçlü bir iman verir. Allah korkusu, insanın ihlasını artırmasını sağlayan en önemli yoldur. Allah'ın büyüklüğünü, ondan başka bir kuvvet olmadığını, kainatı yoktan yaratanın sadece Allah olduğunu kavrayan insan, derin bir sevgiyle Allah'a bağlanır. Dünyada ve ahirette gerçek dostunun yalnızca Allah olduğunu, dolayısıyla rızası aranacak olanın da ancak O olduğunu anlar. Bu güçlü sevginin yanı sıra Allah'tan şiddetle korkar. Allah korkusu kişinin Allah'ın büyüklüğünü bilmesinden ve O'nun gücünü takdir edebilmesinden kaynaklanır. Allah'ın makamının yüceliğini ve sonsuz kudretini kavrayan bir insan, O'nun rızasına uygun bir yaşam sürmediği takdirde bu yaptığından sorumlu olur. İlahi adaletin bir gereği olarak Allah'ın intikam alıcı, azap edici sıfatlarının muhatabı olacağını bilir. Çünkü Kur'an ayetlerinde Allah'ın inkar edenler için dünyada ve ahirette hazırlamış olduğu azap çok detaylı olarak anlatılmıştır. Bu duruma karşı tüm insanlar uyarılıp korkutulmuştur. İşte inanan kişi hayatının her anında bu bilinçle hareket eder. Allah korkusu ona dünya hayatının eninde sonunda sona ereceğini hep hatırlatır. Tüm insanların Allah'ın huzurunda yaptıklarından hesaba çekileceklerini bir an bile aklından çıkarmamasını sağlar. Her anını bu azabın şuurunda geçirir. Bu şuur açıklığı da kişinin Allah'ın azabıyla karşılaşmaktan yana doğal olarak bir korku duymasına ve bundan dolayı da sakınmasına sebep olur. Sakınan kişi Allah'ın haram kıldığı ve razı olmayacağı tavırlarda bulunmaktan şiddetle kaçınır. Onun emirlerini yerine getirmekte hiçbir gevşekliğe kapılmaz. Allah'tan korkup sakınan ihlaslı bir insan hangi tavrından Allah'ın razı olmayacağını bilir ve hemen bunu düzeltmek için harekete geçer. Örneğin nefsinde mala karşı bir düşkünlüğü varsa bunu hemen fark eder. Böyle bir durumda sırf mala olan düşkünlüğünden kurtulmak için bütün imkanlarını Allah yolunda hayırlı işlerde kullanılması için seferber eder. Bu, kişiye fayda getirecek bir ahlaktır. Ayrıca ihlasa en uygun olan tavır da budur. İhlası kazanmak isteyen bir kimse, içinde mala ve mülke yönelik böyle bir zaafın olduğunu fark ettiğinde hemen Allah'a yönelmelidir. Allah'ın, malınızı Allah yolunda infak edin şeklindeki emrini hatırlamalıdır. Allah'tan güç yetirebildiğiniz kadar korkun ayetini düşünerek, Allah'ın beğenmeyeceği bir tavır içinde kalmaktan korkmalıdır. Her ne kadar nefsi aksini emretse de Allah'ın ayetinde emrettiği gibi sevdiği şeylerden infak edebilmelidir. Allah Kur'an'da insanlara güçlerinin yettiği kadar kendinden korkmalarını emretmiştir. Tegabun suresinin 16. ayetinin bir gereği olarak iman eden insan hiçbir zaman için Allah'a karşı olan imanını, korkusunu yeterli görmez. Hayatının son anına kadar kalbindeki Allah korkusunu ve sakınma gücünü artırmaya çalışır. Çünkü Kur'an ayetlerinde Allah'tan korkup sakınanlar olduğu gibi Allah'tan içleri titreyerek korkup sakınan kimseler olduğundan da bahsedilmiştir. Allah korkusuyla ihlas birbirlerine paralel olarak gelişir. İman eden kişi, ayetin bir gereği olarak Allah'tan güç yetirebildiği kadar korkabilmek için çaba harcar. Bu çabanın bir diğer adı da ihlastır. Allah korkusunun artması sonucunda oluşan derinlik ve hassasiyetse, kişinin daha da sakınmasına ve daha da ihlaslı davranmasına neden olur. Ayrıca Allah'a yakınlaşacak vesileleri görebilen ve bu fırsatları değerlendirebilen ihlaslı bir insan haline gelir. Böyle bir insan Allah'tan içi titreyerek korktuğu için Kur'an ahlakını hayatına geçirme konusunda gevşeklik gösteremez. Karşısına çıkan ibadet fırsatlarını görmezden gelerek umursuz davranışlarda bulunamaz. İster kalabalık içinde isterse yalnız olsun, her an her yerde Allah'ın kendini görüp duyduğunu unutmaz. Gücünün yettiği en güzel tavrı göstermediği takdirde Allah'ın azabıyla karşılaşabileceğini bilerek hareket eder. Allah korkusunun artmasıyla birlikte bu konudaki şuuru da sürekli olarak güçlenir. Böylece hayatının her anında, yaptığı her işte Allah'ın cehennem tehdidini hatırlayarak ihlasından asla ödün vermemiş olur. İman eden bir insanın yükümlülüklerinden biri de Allah'ı gereği gibi takdir edebilen bir iman seviyesine gelebilmektir. Allah'ı takdir edebilmek, onu tüm isimleriyle tanıyıp onun bu isimlerinin tecellilerini hayatın her anında görüp kavrayabilmekle mümkün olur. Çünkü insan ancak Allah'ın büyüklüğünü kavrayabildiği takdirde ondan korkup sakınabilir ve ancak bu şekilde samimi bir imana ulaşabilir. İnsanın Allah'ı takdir edebilmek için şuuruna varması gereken gerçeklerden biri, Allah'tan başka bir güç ve kuvvet olmadığıdır. Allah'ı gereği gibi takdir edemeyen insanlar, dünya hayatının hep dıştan görünüşüne aldanır ve hayatlarına bu aldanışları doğrultusunda yön verirler. Dünya hayatında önemli görülen, para, itibar ya da makam gibi özelliklere sahip olan insanları gözlerinde büyütürler. Onları dünya hayatını çekip çevirebilen, çevrelerindeki insanları yönlendirebilen güç ve iktidar sahipleri olarak görürler. Bundan dolayı da onların gözüne girebilmeye, onların takdirlerini kazanabilmeye çalışırlar. Aynı mantığın bir gereği olarak onların tepkisini almaktan şiddetle çekinir ve onlardan gelebilecek bir zarara hedef olmamak için de ciddi korkulara kapılıp onlardan sakınırlar. Oysa Allah dilemediği sürece insanlara bir hayır ulaştırabilecek ya da onlara bir zarar isabet ettirebilecek hiçbir güç yoktur. Allah, Kur'an ayetleriyle bu inancın geçersizliğini insanlara açıklamıştır. Onlara kendinden başka hiç kimseden korkup sakınmamalarını hatırlatmıştır. Zümer suresinin 38. ayetinde şöyle buyurulmaktadır. Andolsun onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye soracak olsan, elbette Allah diyecekler. De ki, gördünüz mü haber verin. Allah'tan başka taptıklarınız, eğer Allah bana bir zarar dileyecek olsa, onun zararını kaldırabilirler mi? Ya da bana bir rahmet vermeyi istese, onun rahmetini tutup önleyebilecekler mi? De ki, Allah bana yeter. Tevekkül edecek olanlar, ona tevekkül etsinler. Allah'ı gereği gibi takdir edebilen her insan, Allah'tan başka hiçbir güç olamayacağını bilir ve ondan başka hiç kimseden korkmaz. Allah dilemedikçe hiçbir şeyin olamayacağını bilir ki, bu da onun sürekli olarak halis niyetle, katıksızca, sadece Allah'a yönelerek ibadet yapabilmesini sağlar. Bir iyilik yapacaksa, bunu insanların tepkisini almaktan korktuğu için değil, eğer yapmazsa, Allah'ın emrine uymamış olacağı için yapar. Aynı şekilde yaptığı bir işten ya da bir tavrından insanların gazabına uğrayacağını düşündüğü için vazgeçmez. Sadece Allah'ın rahmetini kazanabilmek ve onun azabından sakınabilmek için bunu yapar. Ancak insanlardan çekinen bir insan için durum çok farklıdır. Bu kişinin davranışlarıyla Allah'tan korkarak hareket eden kişi arasında çok bariz farklar vardır. Örneğin, çalıştığı iş yerinde haksız yere menfaat sağlamayı alışkanlık haline getiren bir kimse olduğunu varsayalım. Bu kimse, kendine yaptığının Allah katında çirkin karşılanacağı hatırlatıldığında etkilenmiyor olsun. Ancak bu kişi, yaptığı ahlaksızlıkların iş yeri çalışanlarına deşifre edileceği söylendiğinde tavrından vazgeçiyorsa, bu kişinin samimiyetinden bahsedebilmek mümkün değildir. İlk anda bakıldığında söz konusu kişi kötü olan bir tavrını terk etmiştir. Ama bunu Allah korkusundan değil de insanlardan çekinmesi nedeniyle düzelttiği için ihlassız hareket etmiş olur. Ancak bu yaptığından geri dönmesi için önünde her zaman için bir fırsat vardır. Yaptıklarından dolayı samimiyetle tevbe edip tavrını düzeltirse o andan itibaren yapacağı amellerinde ihlası elde edebilir. İşte ihlası kazanmak isteyen bir insan, günlük hayatta sıkça rastlanabilen bu örneklerden gerekli sonuçları çıkarıp ibret alabilmelidir. Bu şekilde düşünerek insanın nefsini eğitebilmesi son derece önemlidir. Eğer kişinin Allah'ın dışında çekindiği tek bir varlık ya da tek bir makam varsa, ihlası elde edebilmek için bunlardan kesin olarak arınması gerekmektedir. Gelin siz de bu konu üzerinde düşünün ve ihlası kazanma konusunda kararlı hareket eden insanlardan olun. Allah'tan başka hiç kimsenin rızasını gözetmeyerek hem dünyada hem de ahirette rahat bir hayat yaşayın. Allah, Maide suresinin 48. ayetinde, "Artık hayırlarda yarışınız, tümünüzün dönüşü Allah'adır." buyurmaktadır. İhlas sahibi bir Müslüman, ayetin hükmü gereği hayırlarda yarışarak öne geçmek için çalışır. Hayatının her anında Allah'ın razı olacağı tavırları göstermek için ciddi bir çaba sarf eder, elindeki tüm imkanları kullanarak salih kullardan olmayı ister. Bununla birlikte Kur'an'da Allah'a iman ettikleri halde orta bir yol tutan insanların varlığı da haber verilmiştir. Allah, Fatır suresinin 32. ayetinde şöyle buyurmaktadır. "Sonra kitabı kullarımızdan seçtiklerimize miras kıldık. Artık onlardan kimi kendi nefsine zulmeder, kimi orta bir yoldadır, kimi de Allah'ın izniyle hayırlarda yarışır, öne geçer. İşte bu, büyük fazlın kendisidir." Ayette haber verildiği üzere dini yaşamada orta yolu tutanlar ve hayırlarda yarışanlar arasında bariz farklar vardır. Bunu şu şekilde açıklayabiliriz. İnsan hayatı boyunca pek çok olayla karşılaşır. Hayatına nasıl bir yön vereceği, olaylar karşısında nasıl bir tavır alacağı, nasıl bir ahlak göstereceği konusunda çeşitli seçeneklerle karşı karşıya kalır. Seçimse tamamen kendi vicdanına kalmıştır. Bu seçenekler arasında kimi zaman Allah'ın rızasına uygun olmayan alternatifler de olabilir. İman eden bir insanın dikkati bu din dışı seçeneklere karşı son derece açıktır. Dolayısıyla da bu ihtimalleri kayıtsız şartsız reddeder ve Allah'ın rızasına uygun olan tavrı seçer. Ancak bu aşamada önemli bir nokta vardır. Seçenekler henüz sona ermemiştir, söz konusu kişinin karşısında hala başka alternatifler de vardır. Ve bunların hepsi de Kur'an ahlakına uygun tavırlar olabilir. Ancak yine de bu durum insanı kandırmamalıdır. Kişinin bu aşamada da vicdanını ve dikkatini bir kez daha devreye sokup Allah'ın rızasını gözeterek seçim yapması gerekmektedir. Eğer insan kendine orta bir yolu değil de yarışıp öne geçenlerden olmayı ideal edinmişse, o zaman hangi kararı verirse Allah'ın en çok razı olacağını kolaylıkla anlar. Dolayısıyla kendinin de en fazla ecri kazanıp Allah'a yakınlıkta en fazla yolu kat edebileceğini umduğu tavrı seçer. Bu yaptığı tercihin diğerlerinden farkıysa nefsin hiçbir şekilde karışmaması ve katıksızca Allah'ın rızasını hedeflemesidir. İşte bu vicdani titizlik de ona ihlası kazandırır. İnsanın karşısında binlerce alternatif olduğunda bile tüm bunlar arasından Allah'ın en razı olacağı seçeneği görebilmesi son derece kolaydır. Allah'a yakınlaşma arayışı içinde olan ve olaylara iman gözüyle bakan bir insan için bu alternatif yanıp sönen bir ışık kadar net ve belirgindir. Örneğin insan gününü nasıl geçireceği konusunda Allah'ın rızasının en çoğuna göre bir seçim yapması gerektiğinde karşısında pek çok alternatif olduğunu görür. Bu alternatifler içinde o an için en fazla hayır getirecek olanını seçerek Allah'ın rızasını gözetmiş olur. İhlası kazanmak isteyen bir insan şu gerçeğin kesin olarak bilincine varmalıdır. İnsan dünya hayatında yaptıklarının karşılığını ancak ve ancak Allah'tan beklemelidir. Kişinin yaptığı işi Allah'ın rızası, rahmeti ve cenneti dışında herhangi bir karşılık umarak yapması ihlası kırıp kişiyi samimiyetsizliğe sürükler. Çünkü Allah'ın vereceğinin dışında insanlardan maddi ve manevi menfaatler bekleyerek yapılan bir iyilik insana kazançtan ziyade kayıp getirir. İnsan bu düşünceyle yıllarca Allah yolunda hizmet etse bile sonuç bu olur. Bu yaptıklarını sadece Allah'ı razı etmek için yapmadığı sürece kişi gerçek anlamda ihlası kazanmamış demektir. Ancak niyetine Allah'ın rızası dışında bir şey katmadan yaptığı ibadetler kişiye büyük bir ecir ve sevap kazandırabilir. Nitekim Allah İsra suresinin 9. ayetinde salih amelin büyük bir ecirle karşılık bulacağını bildirmiştir. Ayet şöyledir. Şüphesiz bu Kur'an en doğru yola iletir ve salih amellerde bulunan müminlere onlar için gerçekten büyük bir ecir olduğunu müjde verir. İhlası kazanmak isteyen bir kimse bu gerçekleri kesin olarak kavramalıdır. Çünkü yaptığı ameller ancak bu şekilde salih amel olabilecek ve ancak bu yolla Allah'ın rızasına, rahmetine ve cennetine ulaşabilecektir. Ancak şeytan her zaman için insanı farklı düşüncelere sürüklemek ve onu Allah'ın rızası dışında menfaatler aramaya yöneltmek ister. Böylece zaten bu yaptıklarımı Allah'ın rızası için yapıyorum. Bunun yanında bir parça da kişisel menfaatler ummanın bana ne zararı olabilir ki gibi bir çıkarım yapabilir. Veya hem Allah'ın rızasını kazanırım hem de çevremde biraz itibar kazanmış olurum. Ya da fedakarlıkta bulunurum ama her şeyin bir karşılığı var gibi mantıklar öne sürebilir. Bu gibi düşüncelerin tümü şeytanın katıp karıştırmasıyla ortaya çıkar. Ancak bunların her biri de kişiyi Allah'ın rızası dışında karşılıklar aramaya ittiği için ihlası kazanmasını ve salih amellerde bulunmasını engeller. Bediüzzaman Said Nursi de eserlerinde insanın kurtuluşunun ancak ihlasla mümkün olacağını söylemiştir. İnsana ihlası kazandıracak olanınsa sadece Allah'ın rızasını gözetmek olduğuna dikkat çekmiştir. Bediüzzaman'ın sözleri şöyledir. Kurtuluş vesilesi ve kurtuluş yalnız ihlastır. İhlası kazanmak çok mühimdir. Bir zerre ihlaslı amel ağırlıklarla halis olmayana tercih edilir. İhlası kazandıran hareketlerdeki sebebi sırf Allah'ın bir emri ve neticesi Allah'ın rızası olduğunu düşünmeli ve vazife-i ilahiyeye karışmamalı. Bediüzzaman'ın ihlas konusunda üzerinde önemli durduğu noktaysa, kişinin diliyle kanaat ettiği gibi kalbinde de Allah'ın verdikleriyle yetinip sevinmenin teslimiyetini yaşaması gerektiğidir. Çünkü insan Allah katında asıl olarak kalbindeki niyetinden sorumlu tutulacaktır. Bediüzzaman başka bir sözünde insanın tüm karşılığı ahirete bırakmasının daha hayırlı olacağına şöyle dikkat çekmiştir. Bu dünya hizmet yurdudur. Ücret almak yeri değildir. Salih amellerin ücretleri, meyveleri, nurları berzahta, ahirettedir. O baki meyveleri bu dünyaya çekmek ve bu dünyada onları istemek, ahireti dünyaya tabi etmek demektir. O salih amelin ihlası kırılır, nuru gider. Evet, o meyveler istenilmez, niyet edilmez. Verilse, teşvik için verildiğini düşünüp şükreder. Gerçekten de insanın Allah'ın rızası dışında beklediği her karşılık dünyaya aittir ve bu da dünyayı ahirete tercih etmek anlamına gelir. Bu kişi belki dünya nimetlerinden faydalanacak ama ahiretteki sonsuz güzelliklerden mahrum kalacaktır. Oysa insan sadece Allah'ın rızasını ve ahireti hedefleyerek niyetine hiçbir katık katmadan salih amelde bulunmakla yükümlüdür. O zaman Allah ona hem dünya hem ahiret nimetlerini verecektir. Kur'an'da peygamberlerin bu konuda gösterdiği üstün ahlaka dair pek çok örnek verilmiştir. Ayetlerde tüm elçilerin gönderildikleri topluluklara yaptıkları hizmetlerin karşılığında Allah'ın rızası dışında hiçbir ücret beklemediklerini söyledikleri bildirilmektedir. Hud suresinin 51. ayetinde Hazreti Hud'un kavmine söylediği sözler şöyle haber verilir. Ey kavmim! Ben bunun karşılığında sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim beni yaratandan başkasına ait değildir. Akıl erdirmeyecek misiniz? İşte tüm Müslümanlar bu üstün ahlakı örnek almalı, yaşamları boyunca sadece Allah'tan karşılık beklemeli, sadece O'nun rızasını istemelidirler. İnsanın Allah'ın dışında herhangi bir başka varlığın rızasını düşünerek hareket etmesi, Kur'an'da şirk ya da Allah'a ortak koşmak olarak ifade edilmiştir. Zümer suresinin 29. ve 30. ayetlerinde bu anlayış şöyle bir örnekle açıklanmıştır. Allah, ortak koşanlar için bir örnek verdi. Kendisi hakkında uyumsuz ve geçimsiz bulunan, sahipleri de çok ortaklı olan köle bir adamla yalnızca bir kişiye teslim olmuş bir adam. Bu ikisinin durumu bir olur mu? Hamd Allah'ındır. Hayır, onların çoğu bilmiyorlar. Gerçek şu ki sen de öleceksin, onlar da öleceklerdir. Görüldüğü gibi ayette Allah, kişinin insanların rızasını arayıp Allah'a ortaklar koşmasını pek çok sahibi olan bir köleye benzetmiştir. Allah'a katıksız bir imanla kulluk etmesini ise yalnızca bir kişiye teslim olmuş bir kimsenin durumuna benzetmiştir. Allah, kendi dışında tüm varlıkların bir gün mutlaka ölümle karşılaşacaklarını hatırlatarak insanları sadece Allah'ın rızasına yönelmeleri konusunda düşünmeye davet etmiştir. Müzik İnsanın bu konuda nefsinin telkinlerine karşı son derece uyanık olması ve nefsini kendini kandırmadan dürüstçe değerlendirmesi gerekmektedir. Çünkü nefsin en büyük arzularından biri de Kur'an ahlakına zıt olarak insanların hoşnutluğunu, beğenisini ve takdirini kazanabilmektir. Nitekim çoğu insan yaptığı pek çok işi kendi istek ve tercihleri doğrultusunda değil de sırf çevrelerinden takdir toplayabilmek için yapar. Amaçları bu takdirle toplumda bir yer edinebilmektir. Dolayısıyla da bu insanların hayatlarını yönlendiren ana mantık insanların rızasını kazanabilme arzuları olur. Pek çoğunuz insanların kendi aralarında sonra etraftan ne derler, etrafa rezil olduk ya da insan içine çıkamayız ki gibi sözler sarf ettiklerini sıkça duymuşsunuzdur. Bu sözler genellikle insanların birbirleri için ne diyeceklerini, olayları nasıl değerlendireceklerini son derece önemli görmelerinden kaynaklanır. Öyle ki bu kimseler yanlış bir tavırda bulundukları için vicdani bir rahatsızlık duymazlar. Ancak bunu insanların öğrenmesi söz konusu olduğunda bundan dolayı huzursuzluk duyarlar. Oysa ortada yanlış bir davranış varsa asıl önemli olan bunu Allah'ın bilmesidir. Ve insanın bu durumu telafi etmek için yönelmesi gereken makam da yine sadece Allah'ın makamıdır. Eğer kişi hatasından dolayı Allah'a karşı bir sorumluluk hissetmiyor ama insanlara karşı bir utanç duyuyorsa, bu o kişinin insanların rızasını Allah'ın rızasından daha üstün gördüğünü gösterir. Bu insanlar, dinin pek çok hükmü hakkında evlerinde gösterdikleri hassasiyet ve kararlılığı sokaktayken göstermezler. İnsanların nasıl yorumlayacağını düşünerek onların rızalarını Allah'ın rızasına tercih edebilirler. Yazlık ve deniz kenarında bulunan bir semte gittiklerinde farklı, muhafazakar kimselerin oturduğu bir yere gittiklerinde farklı tavırlar sergilerler. Müslümanların yanındayken farklı, onlardan uzaklaşıp başka bir şehre ya da ülkeye gittiklerinde farklı bir ahlak gösterebilirler. Kimi zaman bu mantıkları doğrultusunda ibadetlerini de göz ardı edebilirler. Oysa ki ihlaslı bir tavırda bunların hiçbiri olmaz. İhlas sahibi bir insan her nereye ya da her kimin yanına giderse gitsin, Allah korkusunda ve takvasında kararlı davranır. Kur'an'da hiçbir şart ve durumun gerçek Müslümanların tavırlarına etki edemediğine dikkat çekilmiştir. Nur suresinin 37. ayetinde şöyle bildirilir. Öyle adamlar ki ne ticaret ne alışveriş onları Allah'ı zikretmekten, dosdoğru namazı kılmaktan ve zekatı vermekten tutkuya kaptırıp alıkoymaz. Onlar kalplerin ve gözlerin inkılaba uğrayacağı günden korkarlar. İşte İhlası kazanmak isteyen bir müminin cahiliye toplumlarında yaşamın en temel dayanağı olan insanlar ne der mantığından tamamen kurtulması gerekir. Çünkü insanların hoşnutluğuna dair endişeler yaşandığı sürece insanın katıksız bir ihlas anlayışından bahsedebilmesi mümkün değildir. Oysa ihlasla hareket edene Allah dünyada da ahirette de en güzel hayatı yaşatacak, ona hiçbir insanın sağlayamayacağı desteği sağlayacak, hiçbir insanınkiyle kıyaslanamayacak bir dostluğu nasip edecektir. Bir insanın ihlası kazanmasındaki en büyük yardımcısı ise vicdanıdır. Vicdan, Allah'ın insana doğru yolu göstermekle görevlendirdiği bir güçtür. Yaşamının son anına kadar nefsinin kötülüklerine, şeytanın kışkırtmalarına ve Kur'an dışı her türlü tavra karşı vicdan insanı uyarıp korkutur. Ona Allah'ın razı olacağı tavrı, Kur'an'a uygun olan davranışları ilham eder. Karşılaştığı her olayda vicdanının sesine kayıtsız şartsız uyan bir insan, ihlası da kazanmış olur. Çünkü ihlas da zaten insanın vicdanını en son noktasına kadar kullanabilmesidir. Nefsiyle çatışsa ya da zorlukla karşılaşsa da vicdanlı davranmaktan taviz vermemesidir. İşte bu nedenle ihlası kazanmak isteyen bir kimse öncelikle vicdanını gereği gibi kullanıp kullanmadığını gözden geçirmelidir. Eğer zaman zaman vicdanını durdurabiliyor ve bile bile nefsinden yana tavır koyabiliyorsa bu durumda kişi vicdanını Kur'an'a uygun şekilde kullanmıyor demektir. Daha da önemlisi her insan kendine fısıldanan sesin vicdan olduğunu ve bu sesi hangi mazeretleri öne sürerek bastırdığını bilir. Vicdan, insan için büyük bir nimet ve rahmettir. Öyle ki insan gaflete dalsa bile vicdanı dalmaz. Kendi nefsine kapılacak olsa bile vicdanı kapılmaz, kendi samimiyetsizliğe meyletse, şeytana uyacak olsa vicdanı yine de uymaz. Kısacası, insan bilerek ya da bilmeyerek hata yapabilir ama vicdanı asla doğru yoldan şaşmaz, asla hata yapmaz. Eğer insan vicdanı kendini doğru yola çağırdığı halde bu sese karşı vurdum duymaz bir tavır gösterirse, vicdanının sesini sürekli olarak bastırmayı alışkanlık haline getirirse, bu durumda onun etkisini zayıflatmış ve vicdanını köreltmiş olur. Vicdan yine kişiyi uyarıp doğruya çağırır ama o artık bu sesten etkilenmeyecek, onu dinlemeyecek ve önemsemeyecek hale gelmiştir. Dolayısıyla da bir müminin vicdanının kabul etmeyeceği pek çok tavır ve davranış kolaylıkla bu kişinin vicdanından geçebilmeye başlar. Bu insan Allah'ın beğenmeyeceği, Kur'an'a uygun olmayan bir davranışta bulunup şeytanın ardı sıra giderken artık vicdan azabı duymaz olur. Kur'an dışı bir tavrı içinde hiçbir sıkıntı duymadan rahat rahat yapabilecek hale gelir. Örneğin bir ülkede savaşın başladığı ilk günlerde her insan ölen savunmasız kadınları, çocukları, kundaklarındaki bebekleri görüp çok büyük bir vicdani rahatsızlık duyar. Bir şeyler yapmak, bu kişilere yardım etmek ister. Ancak ilerleyen günlerde her gün gazetelerde aynı haberleri okumak, televizyonda aynı haberleri izlemek bu kişinin vicdanını köreltir. Artık ölüm haberleri ya da çekilen zulümle ilgili bilgiler onun vicdanında bir etki oluşturmaz. Ne bir sıkıntı duyar ne de vicdani bir sorumluluk. İşte bu vicdanın körelmesidir. Vicdan körelmesinde ise kesintisiz bir ihlastan söz edebilmek mümkün olmaz. İhlası kazanabilmek için kişinin öncelikle Kur'an'a uygun bir vicdan duyarlılığı elde etmesi gerekir. Buysa kişinin Allah korkusunu artırmasıyla mümkün olur. Kişi Allah'ın her an her yerde kendini görüp duyduğunu, tüm yaptıklarını katında saklı tuttuğunu, kendini bunlardan hesaba çekeceğini derinlemesine düşünmelidir. Ölümün an meselesi olduğunu, bir an sonra kendini Allah'ın huzurunda hesap verirken bulabileceğini unutmamalıdır. Allah'ın bildirdiği ahlakı göstermemiş, vicdanını gereği gibi kullanmamışsa da sonsuz cehennem azabıyla karşılaşabileceğini açık bir şuurla kavramaya çalışmalıdır. Eğer Kur'an'ın bu mühim gerçeklerini tam anlamıyla kalbine sindirirse, vicdanındaki bu körelme yerini güçlü bir vicdan duyarlılığına bırakacaktır. Vicdandaki bu hassasiyetle birlikte de kişi her an karşılaştığı olaylarda vicdanının sesini dinleyerek ihlaslı davranabilecektir. Dünyanın dört bir yanında belki de istisnasız tüm insanların dilinde ya da en azından zihninde olan bir konu vardır. Uzun yaşayabilmek, hatta mümkünse hiç ölmemek. Bilim adamları yüzyıllardır bu konuda ciddi araştırmalar yapmakta ve insanları daha uzun yaşatabilmenin bir formülünü bulmaya çalışmaktadırlar. Ancak ne var ki bugüne kadar bu çalışmalarda hiçbir gelişme kaydedilememiştir. Çünkü Allah, Kur'an'da her insanın ölümlü olarak yaratıldığını ve eceli geldiğinde mutlaka bu gerçekle yüz yüze geleceğini bildirmiştir. İnsanlar her ne kadar düşünmek ya da kabullenmek istemeseler de gerçek budur. İnsan ölümlüdür. Dünya hayatı ise son derece kısa ve geçicidir. Her insan denenmek üzere ortalama 60-70 yıl süren bir zaman dilimi için dünyada bulunmaktadır. Bu nedenle insanın planlarını dünya hayatı üzerine kurması hiç de mantıklı değildir. Geçici bir sebeple bulunduğu mekanı asıl hayatı kabul edip sonsuza kadar asıl hayatını yaşayacağı ahireti unutması çok büyük bir hatadır. Bu gerçek her insanın rahatlıkla anlayabileceği kadar açık ve sadedir. İnsanların büyük çoğunluğunun dünya hayatının menfaatlerinden daha fazla yararlanabilmek için adeta bir yarış içine girmiş olması insanı aldatmamalıdır. Çünkü gaflet içinde bocalayan çoğunluğun bir ölçü olmayacağı Kur'an ayetleriyle insanlara bildirilmiştir. Mal yığıp biriktirmeye çalışanlar, makam sahibi olabilmek için inançlarından ödün veren kimseler, itibar sahibi olabilmek için şekilden şekle giren insanlar yanlış idealler peşinde koşmaktadırlar. Bunu şöyle bir örnekle açıklayabiliriz. Bir insanın tiyatro sahnesinde seyrettiklerini gerçek sanarak bir tavır ortaya koymasının ne kadar mantıksız, ne kadar komik ve ne kadar küçük düşürücü olduğu konusunda herkes hemfikirdir. İşte aynı şekilde dünya hayatını gerçek sanarak büyük bir hırs ve koşuşturmacayla dünyaya yönelik menfaatlerin peşinde koşan kimselerin durumu da bundan farksızdır. Ancak burada unutulmaması gereken çok önemli bir nokta vardır. Kendilerini sadece dünya hayatına adayan insanlar gibi hem ahireti hem de dünya hayatını birlikte kazanayım düşüncesinde olan kimseler de hatalı bir tavır içindedirler. Elbette ki dünya hayatı insanlar için bir nimet olarak yaratılmıştır. İnsan bu dünyadaki tüm güzelliklerden en fazlasıyla yararlanacak, nimetlerden en güzel şekilde istifade edecektir. Ancak hiçbir zaman için bunları kendine ideal edinmeyecek, hırsla bu nimetlere yönelmeyecektir. Tüm bunları dini en güzel şekilde yaşayabilmek, Allah'ı takdir edebilmek, Allah'ın kendine lütfettiklerini görüp şükredebilmek için kullanacaktır. İnsanın hem Allah'ın rızasını kazanacak şekilde bir yaşam süreyim, hem de dünya hayatının menfaatlerinden olabildiğince yararlanayım şeklinde bir mantıkla hareket etmesi, ihlasını zedeleyen bir tavır olur. Allah, Kur'an'da peygamberlerden örnek vermiş ve asıl makbul olanın katıksızca ahireti düşünüp ona göre hareket eden kimselerin davranışları olduğunu hatırlatmıştır. Allah, böyle bir ihlasla kendine yönelip ahireti isteyen kimselere zaten dünya hayatının en güzel nimetlerini verir. Dolayısıyla da ihlastan uzaklaşarak hem dünya hem ahiret benim olsun diyen insan her ikisinden de gereği gibi nasibini alamaz. Katıksızca ahirete yönelen kimse ise hem dünya hem de ahiret hayatının nimetlerini kazanır. Dünya hayatının gerçeğini kavramada en önemli yöntemlerden biri de ölümü düşünmektir. Pek çok insan ölümü yanlış bir bakış açısıyla değerlendirir. Onlara göre ölüm, dünya hayatındaki her türlü güzelliğin son bulduğu, insanın bir daha hayat bulmamak üzere yaşama veda ettiği ve toprağa karışarak çürüyüp yok olduğu bir sondur. Ancak bu inançları Allah'ın varlığını, dünya hayatının ve kendilerinin yaratılış amacını gereği gibi kavrayamamış olmalarından kaynaklanmaktadır. Bu kişiler dünya hayatlarının ölümden sonraki asıl yaşamlarını belirleyen bir imtihandan ibaret olduğunun şuurunda değildirler. Yaşamakta oldukları bu dünyayı gerçek, ahireti ise bir aldanış olarak değerlendirirler. Dünya hayatına son verip ahiret hayatını başlatan ölümü de bu nedenle bir son olarak nitelendirirler. İşte bu düşünceleri nedeniyle onlar için ölüm ne kadar ürkütücüyse ölümü düşünmek de en az o kadar rahatsız edicidir. Ölümü akıllarına getirdikleri takdirde dünya hayatından gereği gibi zevk alamayacaklarına, bu düşüncenin tüm lezzetleri tatsızlaştırıp anlamsızlaştıracağına inanırlar. Ölümü düşünmemeye ve unutmaya çalıştıkları takdirde de dünya hayatına daha çok bağlanıp nimetlerden daha çok zevk alabileceklerini sanırlar. Oysa bu büyük bir yanılgıdır. Müzik ölüm bu kimselerin algıladıkları gibi ne hayatın, ne nimetlerin, ne de güzelliklerin sonu değildir. Aksine ölüm gerçek hayatın başlangıcıdır. İnsanın dünya hayatında yaptığı seçim doğrultusunda sonsuza dek yaşamını sürdüreceği gerçek dünyasına geçişidir. Eğer Allah'ın büyüklüğünü takdir edebilmiş ve hayatını bu uğurda yaşamışsa, sonsuz hayatını birbirinden güzel cennetlerde geçirecektir. Ama eğer dünya hayatına aldanmış, ölümü, Allah'ın huzuruna varıp hesap vereceği günü ve ahireti unutmuşsa, bu durumda da ebedi mekanı cehennem olacaktır. Dünya hayatında ölümü düşünmemeye çalışması, kişiyi bu gerçeklerle karşılaşmaktan kurtarmaz. Peygamber Efendimiz bir sözünde ölümü düşünmenin önemini şu şekilde belirtmiştir. Ölümü çok zikredin, zira bu insanı dünyadan çeker ve günahlardan sıyırır. Ölümü düşünmek ve bu gerçeğin şuuruna varmak, insanı her an ihlaslı ve vicdanlı davranmaya yönelten önemli bir tefekkür konusudur. Allah'ın ve ahiretin varlığına samimi imanla kanaat getiren insan, yaşam gibi ölümünde Allah'ın kontrolünde olduğunu bilir. Hiçbir insan ecelini ne erteleyebilir ne de öne alabilir. Bunun ne kişinin yaşıyla, ne sağlıklı olması, ne de tedbirli davranmış olmasıyla ilgisi yoktur. Allah diledikten sonra ani bir kaza, beklenmedik bir hastalık, hatta kim zaman insanları hayrete düşüren umulmadık basit bir sebep dahi insanı ölüme sürükleyebilir. İşte tüm bu yönleriyle ölümü düşünebilen bir insan, her an, her yerde ölümle karşılaşabileceğini, yaşamının her an son bulma ihtimali olduğunu bilir. Bu da onu hayatının her anında ihlaslı davranmaya, aklını, vicdanını ve imkanlarını son noktasına kadar kullanmaya yöneltir. Bir an sonra kendini Rabbimizin huzuruna varmış, hesap verirken bulabileceğini bilir. Her an cennet ya da cehenneme sevk edilme ihtimaliyle karşı karşıya kalabileceğini bilmenin verdiği açık şuurla hareket eder. Dünya hayatını ahirete gidip cenneti ve cehennemi görüp geri dönmüşçesine, tüm bunların gerçekliğinden ve yakınlığından kesin olarak emin olmuş bir iman ve ihlasla geçirir. Her anını ölüm melekleriyle karşılaştığı, amel defterinin ortaya konduğu, cennete mi yoksa cehenneme mi sevk edileceğinin kararını beklediği anı yaşıyormuş gibi geçirir. Cehennem azabının yakınlığını ve dehşetini her an aklında tutarak sonsuza kadar bu azabı tatmanın korkusunu her an hissederek hareket eder. Aynı şekilde cehennemden kurtulmuş olup sonsuza kadar Allah'ın dost edindiği bir kul olarak cennette yaşayacak olmanın şevkiyle dolu olur. Bu şuur açıklığı ve ihlas her konuda kendini gösterir. Allah'a olan yakınlığında, müminlere gösterdiği saygı, sevgi ve samimiyette, güzel ahlakta, fedakarlıkta, çalışkanlıkta hep ihlas görünür. İbadetinde, duasında, malıyla, canıyla harcadığı çabasında, Allah yolunda yaptığı infakında, her an, her yerde yaptığı Müslümanca konuşmalarında, şevkinde, canlılığında hep ihlaslı bir tavır sergiler. İşte bu yüksek ihlas anlayışını insana kazandıran, dünya hayatını ölümü düşünerek yaşıyor olmasıdır. Ölümü düşünmenin, insanı dünya hayatındaki her türlü tavır ve ahlak bozukluğundan arındıracak önemli bir vesile olduğunu sakın unutmayın ve siz de düşünün. Sadece Allah'ın rızasını aramak anlamına gelen ihlası kazanmak için her insanın sahip olması gereken bazı özellikler vardır. Bu konuda dikkat edilmesi gereken noktalardan biri de ihlası zedeleyen ya da ihlası tamamen kıran tavırlardan arınmaktır. Bu doğru yoldur. Ancak şeytan türlü yollar deneyerek insanı doğru yoldan çevirmeye çalışacaktır. Bediüzzaman Said Nursi eserlerinde ihlasın önemine ve ihlası kazanma yöntemlerine sıklıkla değinmiştir. Şeytanın ihlası kazanmayı ve mutlak samimiyete ulaşmayı hedefleyen kimselerin düşmanı olduğuna da şöyle dikkat çekmiştir. Ey kardeşlerim! Mühim ve büyük hayırlı işlerin çok zararlı engelleri olur. Şeytanlar o hizmetin hizmetçileriyle çok uğraşır. Bu engellere ve bu şeytanlara karşı ihlas kuvvetine dayanmak gerekir. İhlası kıracak sebeplerden, yılandan, akrepten çekindiğiniz gibi çekininiz. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın ben nefsimi temize çıkaramam. Çünkü gerçekten nefis Rabbimin kendisini esirgediği dışında var gücüyle kötülüğü emredendir. Şüphesiz benim Rabbim bağışlayandır, esirgiyendir demesiyle nefsin emirlerine itimat edilmez. Enaniyet ve nefsin emirleri sizi aldatmasın. İşte şeytanın bu kararlı gayretine karşılık iman eden bir insanın yapması gereken Hazreti Yusuf'un ahlakını kendine örnek almasıdır. Dolayısıyla kişi hiçbir zaman nefsine itaat etmemeli ve nefsinin bu yöndeki teşviklerinden şiddetle kaçınmalıdır. Dünya hayatındaki imtihanın bir gereği olarak nefis, Allah'ın dilemesi dışında insanları daima kötülüğe davet edecek şekilde yaratılmıştır. Nefsin insanı teşvik ettiği bu kötülüklerden biri de ihlassız davranmaktır. Nefis, kişinin ihlasını kırmak, samimiyetini zedelemek için benliğinde var olan her türlü kötü fikir ve düşünceyi destekleyecek şekilde hareket eder. Çünkü nefis, benliğinde sınır tanımaz günah ve kötülüğü barındıran bir varlıktır. Ancak Allah, insana tüm bu sınırsız kötülükten sakınmasının ve nefsini arındırıp temizlemesinin yolunu da ilham etmiştir. Nitekim nefsindeki kötülüklerin ardı sıra giden yıkıma uğrayacak, tüm bu kötülüklerden arınıp temizlenense kurtuluşa erecektir. İşte ihlası kazanmayı ve böylece Allah'ın salih kullarından olabilmeyi hedefleyen bir kimsenin seçimi de mutlaka bu yönde olmalıdır. Allah, müminlerin bu konudaki samimi çabalarına Kur'an'da dikkat çekmiştir. Ancak önemli olan insanın nefsine karşı son derece dürüst ve samimi yaklaşması, nefsine asla acımaması ve ona sahip çıkmamasıdır. Nefsini tüm bu kötülüklerden arındırıp eğitebilmesi, ona boyun eğdirebilmesi ve terbiye edebilmesi ancak bu yolla mümkün olabilir. Bunun için kişi nefsini hiçbir zaman için kendi benliğinin bir parçası gibi görmemeli, hiçbir zaman için ondan yana tavır koymamalı ve onu savunmamalıdır. Onun daima haksız olduğunu, her zaman Kur'an'a muhalif olduğunu, şeytanın sözcülüğünü yaptığını bilmeli, ondan gelen sözleri bu anlayışla değerlendirmelidir. İnsan konu bir başkası olduğunda o kişinin nefsine karşı hiçbir acıma hissi ya da hiçbir şekilde onu savunma ihtiyacı duymaz. Nasıl ki başkasının nefsini haklı çıkarmaya çalışmıyorsa söz konusu olan kendi nefsi olduğunda da aynı tavrı göstermelidir. Nefsini yabancı bir şahıs olarak kabul etmeli, onun yanında değil onun karşı safında yer almalıdır. Kötülüğü teşvik ettiğinde ona nasihat etmeli, şeytani bir merhamete kapılmadan vicdanının sesini dinlemelidir. Nefsinin başvurduğu hileli yöntemleri fark edebilmesi, onu tarafsız bir gözle değerlendirip Kur'an'la muhakeme edip yargılayabilmesi ancak bu yolla mümkün olabilecektir. Ancak bu şekilde ihlası ve Allah'ın rızasını kazanabilecektir. Allah bu durumu Naziat suresinin 40. ve 41. ayetlerinde şöyle bildirmiştir. Kim Rabbinin makamından korkar ve nefsi hevadan sakındırırsa artık şüphesiz cennet onun için bir barınma yeridir. İhlası zedeleyen tavırlardan biri de insanın nefsindeki cimrilik ve bencillik duygusudur. Allah Kur'an'da insanın bu özelliğine dikkat çekmiştir. İhlası kazanabilmek için insanın nefsindeki bu negatif özelliği yenmesi ve bunun yerine özverili ve fedakar bir ahlakı kendinde yerleştirmesi gerekir. Çünkü Allah Kur'an'da insanın kurtuluşa erebilmesi için bu bencil tutkularından arınması gerektiğini bildirmiştir. İnsanın nefsini bu yönde eğitebilmesi ise son derece kolaydır. Önemli olan kendini yeterli görmemesi, nefsinin sesine her zaman şüpheyle yaklaşmasıdır. Ancak bencillik ve cimrilik kavramlarını yanlış anlamamak da önemlidir. Örneğin Allah korkusundan ve ahiret inancından yoksun olan insanlar bencilliği ve cimriliği adeta bir hayat felsefesi haline getirmişlerdir. Bu kişiler her zaman önceliği kendilerinde bilir, herkesten çok kendi menfaatlerini koruyup kollarlar. Bunu da uyanıklık olarak algılayıp iyi bir özellik olduğunu zannederler. İşte insanın Kur'an ayetlerini düşünürken cimri ve bencil tutkuları sadece bu tarz insanlara ithaf edip konuyu sadece cahiliyedeki insanlarla sınırlaması yanlış olur. Bu insanlar bu kötü ahlakı en uç noktasında yaşamaktadırlar. Ancak cimriliğiyle ya da bencillikleriyle ön plana çıkmamış pek çok insan da gizli ya da açık olarak nefsinde bu duyguları barındırabilmektedir. Bu da bu kimselerin her şart ve durumda ihlaslı davranabilmelerini, olaylar karşısında halisane tavırlar gösterebilmelerini engellemektedir. İnsanın nefsini bu kötülüklerden temizleyebilmesi ise son derece kolaydır. Bunun için kişinin Kur'an ahlakını eksiksiz ve kusursuz bir şekilde yaşaması yeterlidir. İnsan eğer bir kez daha samimiyetle gözden geçirecek olursa günlük hayatta nefsinin bu yöndeki telkinleriyle sık sık karşılaştığını görecektir. Nefsin bu kışkırtmaları kimi zaman insanın maddi, kimi zaman da manevi menfaatlerinden feragat etmemesini teşvik eder niteliktedir. Örneğin Allah bir ayetinde asıl makbul olanın insanın sevdiği şeylerden infak edebilmesi olduğuna ve iyiliğe erişebilmenin de ancak bu yolla mümkün olabileceğine dikkat çekmiştir. Ali İmran suresinin 92. ayetinde şöyle hükmedilmektedir. Sevdiğiniz şeylerden infak edinceye kadar asla iyiliğe eremezsiniz. Her ne infak ederseniz şüphesiz Allah onu bilir. Nitekim asıl güzel olan insanın karşısındaki kimsede bir ihtiyaç olduğunu gördüğü anda hemen en sevdiği, en beğendiği şeyi ona vermesidir. Çünkü eğer sevilecek, beğenilecek bir şey ise karşısındaki kişi de bundan aynı zevki alacak, aynı şekilde memnun olacaktır. O halde insanın bu güzelliği kendine saklayıp daha az güzel olanı karşısındakine vermesi, nefsinde hala bencillikten yana bir şeyler kaldığını göstermektedir. İşte Allah bu yüzden mutlak iyiliğe erişebilmek için böyle bir ahlakın yerleşmesi gerektiğine dikkat çekmiştir. Karşısındaki kişinin nefsini kendi nefsine tercih etmesi, her zaman karşısındaki müminin rahatını, sağlığını, neşesini kollaması insanın ihlasının bir göstergesidir. Örneğin zor ve yorucu bir iş yapılması söz konusu olduğunda böyle bir kişi öne atılıp bu işe talip olmalıdır. Müslümana yakışan böyle işleri hiç kimseye hissettirmeden ve hiç kimseyi minnet altında bırakmadan üstlenmektir. Bu aynı zamanda söz konusu kişinin kardeşinin nefsini kendi nefsinden daha üstün tuttuğunu gösterir. Bu fedakarlıklar mümin kardeşim yorulacağına ben yorulayım ya da onun vakti gideceğine benimki gitsin gibi düşüncelerle yapılmaktadır. Bu kişi sıkıntıyı ve zorluğu kolaylığa ve rahatlığa tercih etmiştir. İşte yaşamının her anında bu şekilde hareket ederek ihlaslı davranan kişi Allah'ın rızasını kazanmayı umabilir. Nefsinin tüm kışkırtmalarından sakınıp Allah'ın rızasını ve ihlası kazanma konusunda gayret eden insana Allah yollarını açacak ve onu kolay olanda başarılı kılacaktır. Gelin siz de bu insanlardan olmak için çalışın ve her anınızda ihlaslı davranışlarda bulunun. Allah, Kur'an'da nefsin kıskançlığa yatkın olarak yaratıldığını bildirmiştir. Dolayısıyla insan, nefsindeki tüm kötülükler gibi kıskançlık ve rekabet hisleriyle de mücadele etmek ve bunlardan arınmakla yükümlüdür. Aksi takdirde Kur'an ahlakını gereği gibi yaşayabilmesi ve Allah'ın rızasını tam olarak kazanabilmesi mümkün olmaz. Bakara suresinin 213. ayetinde insanların birbirlerine karşı olan azgınlık ve kıskançlıkları nedeniyle anlaşmazlığa düştükleri ve doğru yoldan saptıkları şöyle bildirilmiştir. İnsanlar tek bir ümmetti. Allah, müjdeciler ve uyarıcılar olarak peygamberler gönderdi ve beraberlerinde insanların anlaşmazlığa düştükleri şeyler konusunda aralarında hüküm vermek üzere hak kitaplar indirdi. Oysa kendilerine apaçık ayetler geldikten sonra birbirlerine karşı olan azgınlık ve kıskançlıkları yüzünden anlaşmazlığa düşenler, o kitap verilenlerden başkası değildir. Böylece Allah, iman edenleri hakkında ayrılığa düştükleri gerçeğe kendi izniyle eriştirdi. Allah, kimi dilerse onu doğruya yöneltir. Kur'an'da verilen bu örnek insanın kıskançlığın neden olabileceği zararların boyutunu anlaması açısından son derece önemlidir. İnsan doğru yolu bilip gördüğü halde sırf kapıldığı kıskançlık hissi nedeniyle yanlış yola sapabilmektedir. Çünkü kıskançlık ve rekabet duyguları insanın akılcı düşünebilmesini, olayları isabetli şekilde muhakeme edebilmesini engeller. Bu duygulara yenik düşen bir insan olaylar karşısında Kur'ani tepkiler veremez, rahmani konuşmalar yapamaz, samimi ve ihlaslı tavırlar gösteremez. Böyle bir durumda onu yönlendiren aklı ve vicdanı değil, şeytanın sözcülüğünü yapan nefsi olur. Nefsi, onu şeytani bir ahlaka çağırır. İnsanın bu özelliklerden arınmak için yapması gerekense çok açıktır. Öncelikle bu insanın rekabet ve kıskançlık hislerinin dinle bağdaşmadığını anlaması gerekir. Bu duyguların temeli tamamen dünyevi değerlere dayanır. İnsanlar başkalarının sahip olduğu maddi ya da manevi değerlere karşı kıskançlık duyar ve bunlardan dolayı onlarla rekabete girişir. Oysa ki müminler dünya hayatının menfaatlerine kapılmayıp asıl olarak ahirete yönelen insanlardır. Mümin, dünya nimetlerini kendine verenin ve bunları dilediği zaman alacak olanın Rabbimiz olduğunu bilir. Bunlardan Allah'ın razı olacağı şekilde istifade eder, ancak hiçbir zaman bu nimetlere tutkuyla bağlanmaz. Daha fazlasını elde etmek için hırsa kapılmaz. Allah'ın takdir ettiği kadarına şükreder ve bunlarla yetinmesini bilir. Eğer Allah bir başkasına kendinden daha fazla nimet vermişse, bunda mutlaka bir hayır ve hikmet olduğunun farkındadır. Allah'ın dilediğine rızkını açıp yaydığını, dilediğine kıstığını da bilir. Her insan hem Allah'ın kendine verdiği nimetlerle hem de eksik tuttuklarıyla denemeden geçirilmektedir. Bu yolla insanlardan hangilerinin Allah'a yönelip şükredenlerden, hangilerininse Kur'an ahlakından uzaklaşıp nankörlük edenlerden olacakları ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle, dünya hayatının geçici bir imtihan mekanı olarak yaratıldığını kavramış bir insanın, bu dünyanın süslerine karşı kıskançlığa kapılması mümkün değildir. Örneğin, sırf zengin, güzel ya da makam sahibi diye bir insana karşı kıskançlık duymak, Kur'an ahlakıyla kesinlikle bağdaşmaz. Nitekim, kişi Kur'an ahlakını en güzel şekilde yaşadığı takdirde, Allah'ın ahirette tüm güzellikleri en mükemmel şekliyle kendine vereceğini bilmektedir. Bunu bilmenin de huzurunu ve rahatlığını yaşar. Ancak kaderi, tevekkülü, dünya hayatının gerçeğini ve her şeyi yaratanın Allah olduğunu kavrayamamış insanların tepkisi farklıdır. Böyle kişiler kıskançlık ve rekabet gibi duygulara kapılarak hareket ederler. İşte bu gerçeği bilmek, mümini böyle bir hataya düşmekten alıkoyar. söz konusu olan güzel ahlaka dair özellikler olsa bile yine de iman eden bir kimse kıskançlıktan şiddetle kaçınır. Karşısındaki Müslümanın güzel ahlakına özenip gıpta eder. Gıpta etmesi ise hiçbir zaman için rekabete girmesini gerektirmez. İman eden bir insan elbette ki Kur'an'da bildirilen hayırlarda yarışınız ayeti gereği hareket eder. Allah'ın en sevgili kulu olabilmek, Kur'an ahlakını en mükemmel şekilde yaşamak için rahmani bir gayret sarf eder. Ancak bu rahmani yarışın temelinde kıskançlık ya da rekabet hisleri yoktur. Bu yarış insanlara yönelik bir yarış değil, sadece Allah'a yakınlaşmayı hedefleyen bir yarıştır. Nitekim böyle bir insan kendi gibi diğer müminlerin de Allah'ın en sevgili kulu olabilmelerini ister. Bunun için hem samimi olarak dua eder hem de ihlasla çaba sarf eder. Dünyevi değerlere değil, ahirete önem veren bir insan olarak hiçbir zaman insanlara ayarlı bir ahlak göstermez. Onlardan iyi olmak, itibar kazanmak ya da ön plana çıkmak için değil, sadece Allah rızası için gayret sarf eder. İnsan eğer nefsinde böyle bir eksiklik ya da zaaf olduğunu görürse bilmelidir ki bu onun ihlasını kıracak bir ahlaktır. Ve en önemlisi de Allah'ın rızasını kazanmasını engelleyecektir. Müminler, dünya ahiret birbirlerinin dostu, velisi ve kardeşidirler ve her biri de aynı amaca hizmet etmektedirler. Birbirlerine ne kadar destek olur, ne kadar kuvvet sağlarlarsa Allah'ın rızasını da o kadar çok kazanmış olurlar. Bu nedenle mümine yakışan bir başkasının güzel özelliklerinden kıskançlık duyup onunla rekabete girmek değildir. Tam aksine onun her yönden daha da mükemmel olmasına yardımcı olabilmektir. Nitekim ihlasa uygun olan da budur. Peygamberimiz iman edenlerin arasındaki bu manevi birliği, sevgi ve dostluğu şu sözleriyle ifade etmektedir. Müslümanlar tek bir adam gibidir. Onun bir azası hasta olduğunda vücudun diğer azaları da müteessir olur. Bediüzzaman Said Nursi ise bir sözünde müminlerin rekabet ve kıskançlığı birbirlerinin üstün yönleriyle iftihar ederek yenebileceklerini hatırlatmıştır. Böyle bir ahlak içinde herkesin kendi şahsiyetini bir kenara bırakıp mümin topluluğunun şahsı manevisi içinde eriyeceğini belirtmiştir. Bu durumda da her güzel özelliğin aslında tek tek her birine ait olacağına dikkat çekmiştir. Bediüzzaman ayrıca müminler arasında ihtilaf yaşanmasının zararlarına da değinmiştir. İhtilaf ve rekabet ne kadar güç kırarsa ittifak etmenin de o kadar kuvvet sağlayacağını belirtmiştir. Üstadın dikkat çektiği bu nokta çok önemlidir. Allah'a ve ahirete inanmayan insanlar sırf güç kazanmak ve menfaat elde edebilmek için rekabeti bir kenara bırakıp birbirleriyle ittifak edebilmektedirler. Menfaati olan bu düşkünlükleri aralarındaki rekabet ve kıskançlığı bir anda yok edebilmekte ve onları samimi dostlar haline getirebilmektedir. Bu samimi ittifaklarından da umdukları gibi istifade edip çıkar elde edebilmektedirler. Elbette Allah'ın rızasını kazanmak gibi yüksek bir ideale sahip olan müminlerin rekabet ya da kıskançlık duygularından kurtulamayıp ittifak edememeleri söz konusu olamaz. Allah'ın rızasını kazanma konusundaki şevkleri, nefislerinin fısıldadığı kıskançlığı ya da rekabet hırsını rahatlıkla delip geçer. Önemli olan, ihtilafın sadece kendilerine değil, aynı zamanda da dine nasıl zarar verebileceğini iyi kavramalarıdır. Nitekim Allah, Enfal suresinin 46. ayetinde çekişme ve ihtilafın güç kaybına neden olacağını inananlara şöyle hatırlatmıştır. Allah'a ve Resulüne itaat edin ve çekişip birbirinize düşmeyin. Çözülüp yılgınlaşırsınız, gücünüz gider. Sabredin. Şüphesiz Allah sabredenlerle beraberdir. Müzik. Müslümanların her zaman birbirlerinin eksikliklerini tamamlamaları ve hatalarını örtmeleri çok önemlidir. Aksi durumda aralarındaki manevi birlik ortadan kalkacak ve güçleri gidecektir. Buysa inkar edenlerin gücüne güç katmak anlamına gelir. Hiçbir mümin sırf nefsinin isteklerini tatmin etmek için böyle bir sorumluluğu yüklenmek istemez. Çünkü müminlerin asıl sorumlulukları Kur'an ahlakını en mükemmel şekilde yaşamaktır. Bu ahlaklarıyla da başkalarına örnek olmak ve onları dini yaşamaya teşvik etmektir. Mümine yakışan tavır, iyilik ve takva konusunda yardımlaşın ayetine uygun olarak müminlerle samimi ittifak etmek ve ihlası ayakta tutmaktır. İhlas sahibi bir kişi tüm ibadetlerini ve hareketlerini yalnızca Allah istediği için yapar. Tek amacı Allah'ın kendinden razı olmasıdır. Nefsin rekabet, hırs, kıskançlık, kendi nefsini müminlerin nefsine tercih etme gibi özellikleri ise bu amacı yani ihlası zedeleyebilir. İşte nefsin ihlası zedeleyen bu gibi özelliklerinin hepsinin ardında çok daha büyük ve şeytani bir özelliği yatmaktadır. Enaniyet. Enaniyet, insanın Allah'ın karşısındaki aczini unutarak kibirlenmesi, diğer insanları kendinden aşağı görmesi ve büyüklük hissine kapılmasıdır. Oysa insan çok aciz bir varlıktır. Var olmak ve varlığını devam ettirebilmek için Allah'ın gücüne muhtaçtır. İnsanı yoktan var eden, ona ruh veren, yediren, içiren, nefes aldıran ve saymakla bitiremeyeceğimiz kadar çok nimet bahşeden güç, alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Bu apaçık gerçeğe rağmen insanın kendini Allah'tan bağımsız bir varlık olarak görüp özelliklerinin kendinden kaynaklandığını sanması elbette ki çok büyük bir yanılgıdır. Gerçekte insanın enaniyet yapabileceği, kibirlenebileceği bir durumu yoktur. Çünkü Allah, dilediği anda insana lütfederek verdiği tüm özellikleri geri almaya kadirdir. Kimi insan güzelliğinden, bilgi ya da becerisinden, zenginliğinden ya da toplum içinde elde etmiş olduğu konumundan dolayı büyüklük hissine kapılmaktadır. Böyle insanların bu özelliklerini herhangi bir sebeple yitirdiklerinde ne hale geldiklerine zaman zaman hepimiz şahit olmuşuzdur. Nitekim Allah, insanların bu gerçeği anlayabilmeleri için dünya hayatında pek çok zorluk ve sıkıntı yaratmaktadır. Yaşlılık, hastalık gibi pek çok acizliklerle de insanı denemektedir. Sahip olduklarını kendine verenin Allah olduğunu, onun yardımı ve desteği olmaksızın hiçbir şeye güç yetiremeyeceğini anlayan kimselerin durumuysa farklıdır. Böyle kişiler Allah'ın yaratışındaki bu hikmeti görebilmekte ve aczlerini anlayarak tevazulu bir ahlaka sahip olmaktadırlar. Bu ahlakın yaşanması, ihlasın kazanılabilmesi için gereklidir. Çünkü enaniyet, kişinin Allah'ın razı olacağı tavırdan değil de kendi nefsinden yana tavır göstermesine neden olur. Enaniyet, insanın herkesten çok kendini sevmesi, kendi benliğinin sözünü dinleyip herkesten çok kendi menfaatlerini korumasıdır. Öyle ki bu durum çoğu zaman kişi için Allah'ın rızasının, Kur'an ayetlerinin ya da müminlerden gelecek olan hatırlatmaların üstünde olabilir. Çünkü büyüklenme hissine kapılan bir insan vicdanını dışarıdan gelecek hatırlatmalara karşı da kapatmış olur. Vicdanının sesine kulak asmadığı için söz konusu kişinin olaylar karşısında ihlaslı davranabilmesi de söz konusu olamaz. Enaniyetin ihlasa verdiği zararları hayatın her aşamasında görebilmek mümkündür. Diğer insanlardan daha büyük olduğu iddiasına kapılan bir insan, bu kimselerden gelecek her türlü eleştiri, uyarı ya da tavsiyeye de kapalıdır. Örneğin, karşı taraf kendinin düşünemediği önemli bir konuyu hatırlatsa bile, üstünlük iddiası ağır basar, kişi doğru olana teslim olmak yerine yanlış da olsa kendi dediğini savunur. Dolayısıyla da ihlastan uzaklaşmış, adeta nefsinin emrine girmiş olur. Oysa böyle bir durum karşısında ihlasa uygun olan kişinin haklı olduğu bir konuda bile karşı tarafın sözüne uyabilmesidir. Üstünlük sağlama arzusuna kapılmadan da teslimiyet gösterebilmesidir. Bunun için gerekli olansa öncelikle kişinin enaniyete sebep veren benlik duygusunu bir kenara bırakması, nefsini müdafaa etmekten vazgeçmesidir. Ancak o zaman Kur'an ruhuna uygun bir tavır gösterebilecek ve ancak o zaman ihlasla hareket edebilecektir. Enaniyetin neden olduğu bu üstünlük sağlama ve haklı çıkma hırsına yönelik en etkili çözümse şudur: nefse taraftar olmadan müminlerin aklına teslim olmak. İnsanın elde ettiği başarıları kendinden bilmesi de enaniyetten kaynaklanmaktadır ve ihlası zedeleyen bir tavırdır. Oysa insanlara aklı da yeteneği de veren ancak Allah'tır. İnsanın Allah'ın kendine öğrettiğinin dışında hiçbir bilgisi yoktur. İnsanın güç getirebildiği her şey Allah'ın kendine ihsanda bulunmasıyla ve kuvvet vermesiyle gerçekleşmektedir. Allah'ın sınırsız aklı, sonsuz gücü ve bilgisinin yanında insan aciz bir varlıktır. Dolayısıyla elde ettiği başarıları kendinden bilmesi büyük bir gaflet olur. Ancak ne var ki bir kez büyüklenme iddiasına kapılan bir insan tüm bu gerçekleri bir anda unutmakta, yaptıklarından kendine pay çıkarabilmektedir. Elde ettiği başarılarla enaniyete kapılıp ihlastan uzaklaşabilmektedir. Samimi bir mümine yakışansa dünyanın en üstün yeteneklerine sahip, en akıllı, en mükemmel insanı da olsa asla bunları kendinden bilmemesi ve enaniyete kapılmamasıdır. Eğer sahip olduğu tüm bu nimetlere rağmen aczinin farkında olarak hareket ederse Allah ona daha da güzel nimetler ihsan edecektir. Daha da önemlisi bu ihlaslı tavrından dolayı onu rahmetine, rızasına ve cennetine kavuşturacaktır. Oysa insanların büyük bir bölümü dünya hayatının bir deneme olduğunu unutup kendilerine bir sıkıntı isabet ettiğinde Allah'a yönelir, sonra bir nimete kavuştuklarında ise nankörlük ederler. Nimetleri kendi kabiliyetleri sayesinde elde ettiklerini, bunun kendi başarıları olduğunu düşünerek çok büyük bir yanılgıya düşerler. Riyakarlık, nefsin insanları teşvik ettiği Kur'an dışı ahlak özelliklerindendir. Kur'an ahlakı, insana nefsindeki zaaflardan kurtulmasını ve bunların yerine dürüstlüğü ve samimiyeti yerleştirmesini emreder. Riya ise, kişinin içinde sakladığıyla dışarıya yansıttığı tavrının farklı olması ve inandığı gibi hareket etmeyerek iki yüzlü bir tavır sergilemesidir. Bu, ihlası ortadan kaldıran bir ahlak anlayışıdır. Bir insanın böyle bir samimiyetsizlik içine girip içinde ve dışında iki ayrı karakter yaşatabilmesi imanı tam olarak kavrayamadığını gösterir. Bu kişi Allah'ın gücünü ve sınırsız ilmini gereği gibi takdir edememektedir. Allah her yeri sarıp kuşatan, gizlinin gizlisini bilen, insanların akıllarından geçirdikleri düşünceleri duyan ve her an, her yerde onlara şahit olandır. Bir insanın içinden geçirdiklerini saklayıp olduğundan farklı görünmeye çalışması, kişinin Allah'ın bu sıfatlarını unuttuğunun bir göstergesidir. Bu kişi, tavırları ve konuşmalarıyla çevresindeki insanları her ne kadar memnun etse de Allah kalbindekini bilecektir. Allah'ın razı olmayacağı bir tavırda bulunmaksa, ondan korkan bir insanın sakınması gereken bir durumdur. Belki böyle bir insan gösterdiği riyakâr tavırla dünya hayatında insanların beğenisini toplayabilecektir. Ama ahiretten yana hiçbir kazanç elde edemeyecektir. Unutulmamalıdır ki dünya hayatında elde edilen menfaatler ahiret hayatındakilerle kıyaslanamayacak kadar değersiz ve önemsizdir. Allah, Tevbe suresinin 38. ayetinde insanlara bu durumu şöyle hatırlatmıştır: ahiretten cayıp dünya hayatına mı razı oldunuz? Ama ahirettekine göre bu dünya hayatının yararı pek azdır. Müminin kendini çevresindeki insanlara sevdirebilmek için riyakar bir tavra ihtiyacı yoktur. Çünkü kişiyi diğer insanlara sevdirecek olan Allah'tır. Hayatının her anında ihlasla Allah'ın rızasını kazanmaya çalışan bir mümini, tüm inananlar doğal olarak kalben sevip desteklerler. Güzel ahlaklı, samimi, dürüst ihlaslı ve içi dışı bir olan insanı sevmek müminlerin fıtratında vardır. Allah'ın rızası beraberinde kişiye müminlerin rızasını da kazandırır. Ama sadece insanların rızası için yapılan bir işte Allah'ın rızasından yana hiçbir kazanç sağlanamaz. İşte bu nedenle insanın nefsinin bu yöndeki telkinlerine kulak asmaması çok önemlidir. İhlası kazanabilmek için insanın samimiyetsiz olan her türlü düşünce ve tavırdan arınması gerekmektedir. İnsanların sadece Allah'ın rızasını hedefleyerek ahiret yurdu için ihlasla çaba sarf etmeleri çok önemlidir. Bu ihlaslı çabayı engelleyen nedenlerden biri ise insanın dünya hayatındaki makam, mevki, şöhret gibi maddi değerlere olan düşkünlüğüdür. Oysa maddi imkanlar, mal ya da mevki insana ahiret hayatında hiçbir şey kazandırmaz. Çünkü Allah, Kur'an'da insanlar arasında üstünlüğün bulundukları makama ya da mevkiye göre değil, yalnızca takvaya göre olduğunu bildirmiştir. Makam ve mevkiin kişiye üstünlük sağlayacağı inancı cahiliye toplumlarına ait bir yanılgıdır. İmanı kavrayan bir müminin nefsinin bu yöndeki isteklerine itibar etmemesi ve üstünlüğü ihlasta ve samimiyette araması gerekir. Çünkü bu gibi arzulardan arınan bir insan, dünyada kazanılacak tüm makamların üzerinde bir makama eriştirilecek, gerçek onur ve şerefin sahibi olacaktır. Allah'ın müminlere vaat ettiği bu makama layık olabilmek için iman eden bir kimsenin yapması gereken şey şudur. İzzetin gerçek sahibinin Allah olduğunu bilmek ve kişiye bu makamı kazandıracak olan salih yani ihlaslı amellerde bulunmak. Bediüzzaman Said Nursi de risalelerinde bu konuya önemli dikkat çekmiştir. Said Nursi, Allah'ın ayetlerimi az bir değere değişmeyin ayetindeki hatırlatmasına değinmiştir. Bediüzzaman, ahirette ulaştırılacak olan onurlu ve üstün makamın yanında dünya hayatında elde edilecek olan makam, mevki ya da şöhretin ne kadar değersiz olduğunu vurgulamıştır. Makam ve mevki elde etmeye karşı duyulan bu arzu, kişinin yaptığı amellerde ihlaslı olmasını engeller ve kişiyi samimiyetsizliğe sürükler. Bu kişi, bir yandan yaptıklarıyla Allah'ın rızasını ve cennetini kazanmayı hedefliyordur, ancak bir yandan da insanlar arasında bir şeref ve itibar elde edeceğini düşünmektedir. Bu da bile bile amellerini geçersiz kılmasına neden olur. İman eden bir kimsenin Kur'an'daki bu hatırlatmaları dikkate alarak nefsini dünya hayatının şan ve şöhretine yönelik isteklerinden arındırması gerekir. Asıl amaç olarak da Allah katındaki izzet ve onuru kazanmaya çalışmalıdır. Aksinde insan nefsinin bu istekleri doğrultusunda ölümüne kadar tutkuyla oyalanıp kendinden geçecektir. Bunların hiçbir fayda sağlamadığının farkına da kişi ancak ahirette varabilecektir. Sırf nefsinin istek ve arzularını tatmin etmek uğruna yıllar yılı boş yere çalışıp boş yere yorulmuş ve ahirette de hüsrana uğramış olacaktır. Mümine yakışansa henüz vakit varken nefsin bu kötülüklerinden arınıp ihlası kazanması ve Allah'ın razı olacağı ahlaka ulaşmasıdır. Nefsin bir özelliği de mala ve cana tutkuyla bağlı olmasıdır. Bu nedenle de nefis, insanları sürekli olarak bu iki konuda hırsa kapılmaları yönünde teşvik eder. Ancak mallar ve canlar tutkuyla bağlanmak için değil, insanların denenmesi için yaratılmıştır. Allah, bu dünyevi değerlerin peşi sıra gitmek yerine bunları Rabbimizin rızasını kazanma yolunda seve seve ortaya koyabilenleri cennetle müjdelemiştir. Allah büyük kurtuluş ve mutluluğa ancak bu yolla ulaşılabileceğini Tevbe suresinin 111. ayetinde şöyle bildirmiştir. Hiç şüphesiz Allah, müminlerden karşılığında onlara mutlaka cenneti vermek üzere canlarını ve mallarını satın almıştır. Onlar Allah yolunda savaşırlar, öldürürler ve öldürülürler. Bu Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da onun üzerine gerçek olan bir vaattir. Allah'tan daha çok ahdine vefa gösterecek olan kimdir? Şu halde yaptığınız bu alışverişten dolayı sevinip müjdeleşiniz. İşte büyük kurtuluş ve mutluluk budur. İşte inananların bu ayetin bir gereği olarak mallarını ve canlarını tutku haline getirmekten şiddetle kaçınmaları gerekir. Hiç şüphesiz nefisten bu yönde telkinler ve teşvikler gelecektir. Ancak Allah'ın bu vaadinin şuurunda olan bir Müslümanın nefsine uyması mümkün değildir. Çünkü dünya hayatında maldan ya da candan yana kazanılabilecek hiçbir menfaat sonsuz ahiret nimetleriyle kıyaslanamaz. Allah ayetinde yaptığınız bu alışverişten dolayı sevinip müjdeleşiniz şeklinde buyurmaktadır. İnsan dünya hayatında kazandığı maddi değerlerden ancak çok kısa bir süre yararlanabilecektir. Ardından da hem bedenini hem de yığıp biriktirdiği malını ölümle birlikte terk etmek zorunda kalacaktır. Allah'ın ahirette verecekleri ise sonsuza dek insanın kurtuluşuna ve mutluluğuna vesile olacaktır. Can ve mal kaygısına kapılan bir insan, halisane bir kalple Allah'a yönelemeyecektir. Dolayısıyla bu kişinin Allah'a gereği gibi teslim olup ihlasla hareket edebilmesi de mümkün değildir. Nefsinde gizlediği bu tutkular onu gizliden gizliye yönlendirecek ve Allah'ın rızasından yana değil, hep kendi menfaatlerinden yana davranmasına neden olacaktır. Örneğin, malca ihtiyaç içinde olan bir kimseyle karşılaştığında ona destek olup infakta bulunması gerekirken, kendi menfaatlerinden yana tavır koyacaktır. Oysa, ihlasa uygun olan ihtiyaç içinde bile olsa, insanın malını bir başkasına seve seve verebilmesidir. Aynı şekilde kendi nefsinin rahatı ve istekleri ona Allah'ın rızasından daha önemli gelecektir. Tevbe suresinin 24. ayetinde böyle bir tercihin Allah katındaki karşılığının hüsran olacağına şöyle dikkat çekilmiştir. De ki, eğer babalarınız, çocuklarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, aşiretiniz, kazandığınız mallar, az kâr getireceğinden korktuğunuz ticaret ve hoşunuza giden evler sizlere Allah'tan, O'nun Resulünden ve O'nun yolunda cihad etmekten daha sevimliyse artık Allah'ın emri gelinceye kadar bekleye durun. Allah, fasıklar topluluğuna hidayet vermez. Kur'an'da mal gibi can kaygısına kapılarak ihlaslarını kaybeden ve Allah'ın rızasından uzaklaşan insanların durumuna da pek çok örnek verilmiştir. Peygamber kendilerini Allah yolunda canlarıyla savaşmaya çağırdığında kimileri güçlerinin yetmediğini, kimileri de sıcakta savaşmanın kendilerine zor geldiğini öne sürerek nefislerinden yana tavır koymuşlardır. Bu mazeretleri öne sürerken kimi Allah'ın adını anarak gerçekten güçlerinin yetmediğine dair yemin de etmiştir. Ancak Allah bu kimselerin yalan söylediklerini ve bu tavırlarıyla kendi nefislerini helaka sürüklediklerini bildirerek bu kişilerin samimiyetsizliğini ifade etmiştir. İhlasa uygun olansa inananların hiçbir hesap yapmadan malları ve canlarıyla Allah'ın rızasından yana tavır koymalarıdır. Allah, Nisa suresinin 95. ayetinde mallarını ve canlarını ortaya koyup Allah'ın rızasını tüm bunların kazandıracağı çıkar ve menfaatlerden üstün tutan ihlaslı müminleri şöyle müjdelemektedir. Müminlerden özür olmaksızın oturanlarla Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenler eşit değildir. Allah, mallarıyla ve canlarıyla cihad edenleri oturanlara göre derece olarak üstün kılmıştır. Tümüne güzelliği vaat etmiştir. Ancak Allah, cehd edenleri oturanlara göre büyük bir ecirle üstün kılmıştır. Allah'a ve ahirete inanmayan insanların birlikteliklerinin temelinde hep dünyevi değerlere verilen önem yatar. Dünyevi menfaatlere yönelik beklentiler bu kişileri bir arada tutar. Bu kimseler bir araya gelmekle bir anlamda karşılıklı bir menfaat anlaşması yapmış olurlar. Taraflar karşılıklı olarak birbirlerine destek olur ve böylece müşterek menfaatler elde etmeye çalışırlar. Bu ittifaka dahil olan kimseler, birlikteliklerinin karşılıklı bir güven ya da dostluğa dayanmadığının farkındadır. Her ne kadar dile getirilmese de, bu ittifakın bir takım şartlara dayalı olduğunu da bilirler. Taraflardan birinin menfaat sağlayıcı vasfı ortadan kalktığında, ittifak da ortadan kalkar. Bu şartlar oluştuğunda, diğer kişilerin zor durumda kalması ya da desteğe ihtiyaç duyması diğer tarafın ilgisini çekmez. Çünkü kurulan bu ittifak sadece bir güç birliğinden ve menfaat beklentisinden kaynaklanmıştır. Dolayısıyla beklentiler yok olduğunda birliğin bozulması da son derece doğaldır. Yani inkar edenler her ne kadar birlik ya da dayanışma içinde gibi görünseler de temelde paramparçadırlar. İnkar edenler arasındaki bu temelsiz birliktelikler her zaman için dağılıp yıkılmaya mahkumdur. Allah bu gerçeği Haşr suresinin 14. ayetiyle insanlara şöyle haber verir. Kendi aralarındaki çarpışmaları ise pek şiddetlidir. Sen onları birlik sanırsın, oysa kalpleri paramparçadır. Bu, şüphesiz onların akletmeyen bir kavim olmaları dolayısıyla böyledir. Dünya üzerinde insanlar arasında gerçek bir birliktelik, gerçek bir dostluk ve ittifak sağlayabilecek yegane güç vardır, o da imandır. Hesap gününden korkan iman sahibi insanlar bir araya gelerek dünyada başlayıp ahirette de sonsuza kadar devam edecek sağlam bir ittifakın temelini atmış olurlar. Birbirlerini araya hiçbir çıkar ya da menfaat beklentisi katmadan halis niyetle ve sadece Allah rızası için severler. Yine Allah rızası için dost olur ve Allah rızası için birlik olurlar. Bu birliğin temeli dünya üzerindeki en sağlam kaynağa yani Allah sevgisine ve Allah korkusuna dayalıdır. Bu nedenle bozulması, dağılıp yıkılması Allah'ın dilemesi dışında hiçbir şekilde mümkün olmaz. İman edenler birbirlerine kenetlenip adeta yıkılması mümkün olmayan bir bina gibi aşılması imkansız bir kuvvet oluştururlar. Bu Allah'ın Kur'an'da hoşnut olacağını bildirdiği bir mümin özelliğidir. Saf suresinin 4. ayetinde şöyle buyurulmaktadır. Şüphesiz Allah kendi yolunda sanki birbirlerine kenetlenmiş bir bina gibi saf bağlayarak çarpışanları sever. İman edenler, kalplerindeki iman ve ihlasla az sayıda bile olsalar, milyonlara galip gelecek bir şevk ve irade kazanmış olurlar. İhlası daima ayakta tutmalarından dolayı Allah'ın yardımını ve desteğini kazanmış olurlar. Allah'ın mutlak galip olan olması nedeniyle de işlerinde her zaman üstün gelip başarı kazanırlar. Allah'ın Ali İmran suresinin 139. ayetindeki "Eğer iman etmişseniz en üstün olan sizlersiniz" hükmüyle bildirmiş olduğu bu sırra vakıf oldukları için kimsenin gelip geçemediği bir set gibidirler. İnananlar kimsenin nifak sokup dağıtamadığı, birbirine düşürmeyi başaramadığı, şüphe verip gücünü kıramadığı olağanüstü bir direnç ve kuvvet gösterirler. Bu birliği oluşturan kişilerin her biri Allah'a karşı içli bir korku duyup sakınır. Kur'an ayetlerine kayıtsız şartsız teslimiyet gösterirler. Allah'tan başka hiç kimsenin rızasını aramayıp Allah'tan başka hiç kimseden korkmadıkları için de her biri tek başlarına çok güçlüdür. İnananlar kendi içlerinde büyük bir ihlasla Allah'ın rızasını aradıkları için hiçbir zaman bir kargaşa, anlaşmazlık ya da ihtilafla karşı karşıya gelmezler. Çünkü Allah'ın sözü birdir. Kur'an ayetleri açıktır. Tüm inananların Kur'an'a kayıtsız şartsız uyduğu ve her zaman Allah'ın rızasının en çoğunu kazanmaya yönelik hareket ettiği bir ortamda müthiş bir uyum ve düzen meydana gelir. Herkes ihlasla Allah'a ve Kur'an'a itaat ettiği için tüm işleri akıcı bir düzen içinde kolaylıkla hallolur. Bu birliğin oluşması için Müslümanların her zaman bir arada olmaları da gerekmez. Birbirlerinden çok uzakta olabilirler, farklı dili konuşuyor ve farklı ülkelerde yaşıyor da olabilir. Önemli olan bütün bunlara rağmen iman edenlerin sarsılmayacak bir manevi birlik oluşturmalarıdır. Bu kişiler sonsuz ahiret arkadaşı olmaya niyet etmiş olmalarından dolayı derin bir sevgi, saygı ve sadakatle birbirlerine bağlanmışlardır. Bundan dolayı da asla rekabete, çekişmeye ya da ihtilafa imkan tanımazlar. Her ne zorluk ya da sıkıntıyla karşılaşırlarsa karşılaşsınlar, Allah korkularından ve ihlaslarından dolayı asla yılgınlığa, gevşekliğe ya da iradesizliğe kapılmazlar. Birinde bir kusur olacak olsa bir diğerinin imanı ve ihlası onu da o durumdan çekip çıkarır. Sürekli birbirlerine iyiliği emredip kötülükten men ettikleri için giderek imanları güçlenir. İhlasları ve dolayısıyla da kuvvetleri artar. Amaçları, çabaları ve duaları hep aynı olan ihlas sahiplerinin bu sarsılmaz güç ve kuvvetlerini Bediüzzaman Said Nursi bir sözünde şöyle bir örnekle dile getirmiştir. Nasıl insanın bir eli diğer eline rekabet etmez, bir gözü bir gözünü tenkit etmez, dili kulağına itiraz etmez, kalp ruhun ayıbını görmez. Belki birbirinin noksanını tamamlar, kusurunu örter, ihtiyacına yardım eder, vazifesine yardım eder. Yoksa o vücudu insanın hayatı söner, ruhu kaçar, cismi de dağılır. Hem nasıl ki bir fabrikanın çarkları birbiriyle rekabetkârâne uğraşmaz, birbirinin önüne geçmeye çalışmaz, birbirinin kusurunu görerek eleştirmek suretiyle şevkini kırıp yılgınlığa uğratmaz. Belki bütün meziyetleriyle birbirinin hareketini genel amaca yönlendirmek için yardım ederler, hakiki bir dayanışma ve bir birlikte yaratılış gayelerine doğru yürürler. Eğer zerre miktar bir saldırı, bir zorbalık karışsa o fabrikayı karıştıracak, neticesiz meyvesiz bırakacak. Fabrika sahibi de o fabrikayı bütün bütün kırıp dağıtacak. İşte ey Risale-i Nur talebeleri ve Kur'an'ın hizmetkarları, sizler ve bizler öyle bir insan-ı kamil ismine layık bir şahs-ı manevinin üyeleriyiz ve sonsuz hayat içindeki ebedi mutlulukla netice veren bir fabrikanın çarkları hükmündeyiz ve sonsuz güvenlik olan cennete Muhammed'in ümmetini çıkaran bir Rabbani gemide çalışan hizmetçileriz. Bediüzzaman'ın verdiği bu örnek, müminlerin arasındaki birlik ve beraberliğin anlaşılabilmesi açısından oldukça önemlidir. İman edenlerin tesanütlerinin nedeni ihlaslarıdır. Sadece Allah'ın rızasını gözetmeleridir. Bu nedenle ihlaslarını zedeleyebilecek her türlü tavırdan arınmaları çok önemlidir. İşte o zaman tıpkı bir fabrikanın çarklarının bir araya gelerek dev bir güç oluşturması gibi iman edenler de sarsılmaz bir manevi kuvvet kazanırlar. Vicdan sahibi herkes bu dünya hayatında tanık olduğu kötülüklerden, bozgunculuklardan, kavga ve savaşlardan sorumludur. Bu nedenle her iyi insan iyilerle birlikte hareket etmeli ve üzerine düşen görevleri yerine getirmelidir. Ayrıca Kur'an'da örnek gösterilen peygamberlerin onlarla birlikte olan salih insanların ahlakına ulaşmak için birbiriyle yarış halinde olmalıdır. İhlas, iman edenlere hem dünya hayatında hem de ahiret hayatında sonsuz nimetlere ulaşmaları için verilen büyük bir kuvvettir. Dünya ve ahiret hayatındaki nimetlerin en büyüğü hiç şüphesiz ki Allah'ın rızasıdır. Allah'ın rızasını ve hoşnutluğunu kazanmanın sırrı ise ihlastır. Allah Kur'an'da korkup sakınanlar için ahirette en hayırlı karşılık olarak Allah'ın rızasının olduğunu müjdelemiştir. Müminlerin dünya hayatlarındaki çabalarının nihai hedefi de zaten budur. Rabbimiz Allah'a ve ahiret gününe iman edip yaptığı amelleri Allah katında bir yakınlaşmaya yol sayan ihlas sahiplerini rahmetine ve cennetine kavuşturacağını müjdelemiştir. Tevbe suresinin 99. ve 100. ayetlerinde şöyle buyurulmaktadır. Bedevilerden öyleleri vardır ki, onlar Allah'a ve ahiret gününe iman eder ve infak ettiğini Allah katında bir yakınlaşmaya ve elçinin dua ve bağışlama dileklerine sayar. Haberiniz olsun, bu gerçekten onlar için bir yakınlaşmadır. Allah da onları kendi rahmetine sokacaktır. Şüphesiz Allah bağışlayandır, esirgiyendir. Öne geçen muhacirler ve ensarla onlara güzellikle uyanlar. Allah onlardan hoşnut olmuştur. Onlar da ondan hoşnut olmuşlardır ve Allah onlara içinde ebedi kalacakları altından ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. İşte büyük kurtuluş ve mutluluk budur. Allah sonsuz ahiret nimetlerinin yanı sıra dünya hayatında da ihlas sahiplerine çok güzel bir karşılık verir. Kendine katıksızca yönelene yardım eder ve onu dosdoğru yola yöneltip iletir. Ayrıca ihlas sahiplerine dünya hayatında sayısız nimetler bahşeder. Onları inkar edenlerin kasvetli, sıkıntılı ve bereketsiz hayatlarından uzaklaştırır. Allah, Nahl suresinin 97. ayetiyle müminleri nasıl güzel bir hayatla yaşatacağını şöyle haber vermiştir. Erkek olsun, kadın olsun, bir mümin olarak kim salih bir amelde bulunursa, hiç şüphesiz biz onu güzel bir hayatla yaşatırız ve onların karşılığını yaptıklarının en güzeliyle muhakkak veririz. Katıksızca Allah'a yönelen bir insan, dünya hayatının tüm sıkıntılarından ve üzüntülerinden uzaklaşır. Sadece Allah'tan korktuğu için tevekküllü, huzurlu, güven dolu bir hayat sürer, kınayanın kınamasından korkmadığı için dünya hayatına dair hiçbir endişesi ve tedirginliği olmaz. Bir tek Allah'ın rızasını hedeflediği için hiç kimsenin onu yese düşürmesi, gerginliğe sürüklemesi mümkün değildir. Yalnızca ahireti hedeflediği için dünya hayatının malı mülkü onu tasalandırmaz. Ne malını mülkünü artırmak ne de onları kaybetmek bu kişiyi bir korkuya, endişeye sürüklemez. Her zaman teslimiyetli, tevekküllü, itidalli, müşfik, sabırlı ve tevazuludur. İhlas ve samimiyetle yapılan işlerde insanların rızası, dünyevi çıkarlar ya da öne çıkma hırsı gibi konular hedeflenmez. Sadece Allah'ın rızası arandığı için sonuç hep bereketli olur. Çünkü Allah kendine şirk koşulmadığında insanların rızasından, dünyevi çıkar beklentilerinden arınıp katıksızca Allah'a yönelindiğinde müminleri kesin olarak başarıya ulaştıracağını vaat etmiştir. Nur suresinin 55. ayetinde Allah şöyle buyurmaktadır. Allah, içinizden iman edenlere ve salih amellerde bulunanlara vaat etmiştir. Hiç şüphesiz onlardan öncekileri nasıl güç ve iktidar sahibi kıldıysa, onları da yeryüzünde güç ve iktidar sahibi kılacak, kendileri için seçip beğendiği dinlerini kendilerine yerleşik kılıp sağlamlaştıracak ve onları korkularından sonra güvenliğe çevirecektir. Onlar yalnızca bana ibadet ederler ve bana hiçbir şeyi ortak koşmazlar. Kim bundan sonra inkar ederse işte onlar fasıktır. Allah Kur'an'da peygamberlerin ihlasını örnek vermiştir. Sad suresinde Hazreti İbrahim, Hazreti İshak ve Hazreti Yakub'u katıksızca ahiretteki asıl yurdu düşünüp anan ihlas sahipleri kıldığını haber vermiştir. Ayrıca Meryem suresinde Hazreti Musa'nın ihlasın sırrına ulaşmış bir kimse olduğuna dikkat çekmiştir. Bizlere düşense Allah'ın elçilerindeki bu yüksek ahlak üzerinde detaylı olarak düşünmek ve aynı onlar gibi ihlas sahibi kullar olmak için çaba sarf etmek olmalıdır. Kur'an'da ancak basiret gözleri körelip kulakları sağırlaşanların Allah'ın ayet ve hatırlatmalarından öğüt almayacakları haber verilmiştir. Gerçek müminlerse ayette de bildirildiği gibi kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldığı zaman onun üstünde sağır ve körler olarak kapanıp kalmayanlardır. Allah'tan korkup sakınanlar, Kur'an ayetlerindeki hikmetleri görebilmekte, onlardan öğüt alabilmekte ve ihlasa ulaşabilmektedirler. O halde Allah'ın bu hatırlatmasına karşı müminlerin duyarsız kalmaları mümkün değildir. Eğer bugüne kadar ihlasın önemini düşünmemiş bile olsa, insanın sadece tek bir an içinde niyetini yeniden tazelemesi, ihlası kazanması için yeterlidir. Bu niyet değişikliği Allah'ın izniyle o andan sonra yapılacak amelleri salih amele çevirip bu kişiyi Allah katında yaratılmışların en hayırlılarından olabilme şerefine ulaştıracaktır. Aksi bir durumu, yani insanın amellerini dünya çıkarlarını araya katarak kirleten kişilerin durumunu düşünelim. Bu kişilerin bir parça irade kullanıp ihlası kazanmak varken tüm yaptıklarını bu şekilde geçersiz kılması elbette ki büyük bir akılsızlık olacaktır. Bu kişi belki yıllar yılı gece gündüz demeden çalışacak, kendini doğru bir yol üzerinde sanacak, ancak ihlası kazanmak üzere çaba sarf etmediği için katıksızca Allah'a yönelen kullardan olamayacaktır. Kehf suresinde bu insanların durumu şu şekilde bildirilir. De ki, davranış bakımından en çok hüsrana uğrayacak olanları size haber vereyim mi? Onların dünya hayatındaki bütün çabaları boşa gitmişken kendilerini gerçekte güzel iş yapmakta sanıyorlar. Bu kişi bir gün geriye dönüp baktığında dünya hayatında geçirdiği onca seneden tek bir iz dahi kalmadığını görecektir. Ne takdirlerini toplamaya çalıştığı insanlar, ne peşinde koşturduğu dünyevi idealler, ne nefsi, ne de ihlasını kırmak için kendini kandıran şeytan yanında olmayacaktır. Katıksızca Allah'a yönelmeyen, imanına, hizmetine, ibadetlerine başka katıklar da katarak ihlasını zedeleyen bu kişi, Allah'ın huzurunda tek başına, yardımsız ve yapayalnız kalacaktır. Şimdi iki kişi düşünelim. Birincisi ihlası kazanmak için çaba sarf etmeyip Kur'an'ın ruhunu gereği gibi yaşamayan biri olsun. Bu kişi pek çok insana kıyasla daha çok çalıştığı halde tüm yaptıklarının boşa gittiğini görecektir. İkinci kişi ise niyetini, kalbini ve vicdanını sürekli temiz tutsun. Her işinde gönülden Allah'a yönelip ondan başka kimsenin rızasını gözetmeyen bu kişi elbette ki kesintisiz bir ecre kavuşturulup yaratılmışların en hayırlılarından olmayı umacaktır. Elbette ki ikinci seçenek Allah'ı seven, onun dostluğunu isteyen ve Allah'a kavuşmayı uman her insanın kayıtsız şartsız tercih edeceği tek seçenektir. Gelin siz de tercihinizi Allah'ın rızasını kazanacağınız şekilde yapın ve hem dünya hayatında hem de ahirette kurtuluşa erenlerden olun. Bu program Harun Yahya'nın eserlerinden uyarlanmıştır.